Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Tekno Seyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar. Merhabalar. Herkese selamlar.
Evet, 22-27 Haziran 2015 haftasını konuşuyoruz.
Evet.
Teknoseyir.com adresimiz. Teknoseyir olarak Twitter'da, Facebook'ta, Twitch'te, YouTube'da her yerde bizi bulabilirsiniz. Ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Evet, hemen girişiyorum haberlere.
Bu hafta şey yok mu? Etkinlik falan bir yerde?
Yok, bu hafta buradaydık. Bir yere gitmedim ben. Fazla da bir şey yok çünkü artık şeye bitiyor. Hani sezon yaza girilince... Evet. Bütün her şey bitiyor. Bir Eylül'e kadar falan ortalık sakinliyor.
Yazın işiz. Bir de Ramazan Türkiye'de.
Ya, tabii bir de Ramazan var.
Yani Ramazan'da firmalar hiçbir faaliyete gitmiyorlar.
Ya, bir faaliyet varsa o da iftar davet oluyor.
İftar oluyor işte. Evet. Yaz yavaş geçer. Hı-hı. Onun şaşılacak bir yanı yok. Oyun fuarları olacak.
Evet.
Onlar bir hareket getirecek işte Gamescom Almanya'da. Eylül'de IFA olur yine Almanya'da. Bu sene Fotokina var mı bilmiyorum. Fotokina herhalde seneye çift sayılı yıllarda oluyor çünkü hep. Yine Almanya'da fotoğraf fuarı. Sonbaharda ama o da Eylül ayında.
Evet. Twitter'dan başlayalım. Habercilik işine giriyorlar onlar da. Bu arada firmalar buna merak saldı.
YouTube'un haberini yapmıştık geçen Değil hafta. Mi? Yani hepsi, bütün firmalar böyle ne denir? Bir elden geçirilmiş haber işine giriyorlar. YouTube da bir editoryal süzgeçten geçirip haberlere girişiyordu. Twitter'da aynı yoldan.
Twitter'da diyor ki yani insanlar değil de olaylar olayları göstereceğiz size diyor.
Yani normalde şimdi bir olayın ayrıntısını Twitter'dan takip etmek için biraz böyle bilinçli bir kullanıcı olman lazım. En azından Twitter tecrüben olması lazım, öyle söyleyeyim. Onu biraz kolaylaştırmak istiyorlar herhalde. Herkes rahatça takip edebilsin diye.
Olayları takip edebil diye arayüze de ona göre
değişik
gelecek.
Çünkü o hashtag'di vesaireydi falan, herkes bilmiyor sonuçta bu tür şeyleri. Daha çok kişiye ulaşmak için. Yani Twitter'ın kurduğu olanlar tabii zaten biliyor onlar neyi takip edeceğini, nasıl tabii şey yapacağını ama. Normal hani sıradan internet kullanıcısı diyelim.
Zaten adamın derdi yeni kullanıcı kazanmak bir şekilde. İşte bu da onlardan biri olacak.
Çünkü bilgi geliyor aslında. Evet. Yorum da geliyor. Hani böyle kısa da olsa, 140 karakterlik de olsa.
Tabii.
Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya.
Amerika, geçen günlerde aslında haberini yapmıştık. Çin tarafından biliyorsunuz siber saldırıya uğramıştı. Bayağı yüksek, 4 milyon hesap bilgi çalındığı söyleniyordu. Şimdi de işte şey diyorlar hani bu Çin'in gerçek, ya bu en büyük casusluk eylemi.
Ya bu hükümet tarafından geldi hem de bu açıklama. Tabii. Yani hani gazetelerden falan veya yorumcuların söylediği şey değil. Şu ana kadar yapılan en büyük siber casusluk hareketi. 4 milyon federal çalışanın bilgileri. Evet. Tabii ki bunun içinde hani böyle kritik olmayan çalışanlar da var ama olanlar da olduğu söyleniyor.
Evet. 14 milyona kadar da çıkabileceğini söylemişler. Bakalım hani ben şeye merak ediyorum. Böyle şeyler, büyük olaylar olduktan sonra mesela Çin'de de bir şeyler olur. hani bir misilleme gelir. Bakalım ne yapacaklar. Ama vallahi
ya adamlar... Zaten iş karışık. Hani İran'a karşı işte işbirliğini bozar bilmem ne falan gibi. Hani böyle siyasi tarafları da var. O tür yorumlar da var bir yandan. Ama yani sürekli şey kadar var. Amerika'nın hani Çin'den gelen hiçbir cihazı kullanmayalım. Aynı şekilde Çin'in de Amerika'daki firmaları kolay kolay sokmuyorlar ülkeye, biliyorsun.
Bir de özel işleri var. Hani biz yani fark ettik, durdurduk demek değil. Olmadan önce görebilmeliydik. Özel işleri yapılıyor.
Ya aslında görünüyordu da engelleyemezsin ki, nasıl yapacaksın?
Yapacaksın bir şekilde.
Çok
işte
zor.
Bu ilginç. Iken alan adlarının gizlenmesini sağlayan servislerin kalkmazını istiyor.
Şimdi çünkü baskı var üzerinde.
Quiz'den mesela bir şey ararsınız çıkmaz. Hı. Çünkü adam bilgilerini ekstra para verip saklamıştır.
Ya çünkü oradaki bilgiler spam amaçlı kullanılıyor. Spam robotlarının en sevdiği şey o. E-mail'leri oradan toplarlardı yıllarca.
Tabii telefon numarası, adres falan
var, telefonun var.
Ama bu adamlar da diyor ki işte biz hani özellikle bu telif hakkına aykırı işler olduğu
tabii
zaman
kötü niyetli torrent siteleri vesaire, hani sen sonuçta bir alan adı alıyorsun.
Evet. Takip edemiyoruz. komple kalksın yani diye bir
Ayken'e böyle bir şey vermişler.
Teklif var ama şu an hani şey tabii. Yok. Hani tartışılsın diye böyle ortaya
şimdi
atılmış.
Tabii bu tür hizmetleri veren ve işte alan adı sağlayıcı firmalar da buna itiraz ediyorlar. Çünkü hani kurumsal firmalar zaten yazıyor ismini oraya. Hani Google diye yazıyor adam. Telefonunu da veriyor. İyi de bizim kendi üzerimize aldığımız böyle
burada ticari bir tanım var. Yani ticari diyor ama
çok geniş.
Ticariyi nasıl tanımlamışlar? İçinde herhangi bir banner varsa ticari diyor.
Yani AdSense'i koyduğunda evet. Ticari oluyorsun sen. Dolayısıyla yani herkesi kapsıyor aslında. Dolayısıyla bu herkesi ilgilendiren bir şey. O sen WhoisGuard bilmem ne falan gibi servisleri kullanamayacaksın.
Evet.
Buna çok tepki gelir herhalde, bence yapamazlar gibi geliyor.
Zaten yağıyormuş tepkiler şu anda. Uber'den haber var. İstanbul'da Uber tekne hizmeti başladı. Teknesi olanlar artık hani bunu kiralayabilecekler. Bu yani taksi vardı ya, deniz taksileri. Ona rakip. Hizmete girmiş bile.
İlginçmiş acaba. Bilmiyorum, var mı kullanan?
Yani.
Merak ettim.
Sonuçta biliyorsun bunlar pahalı hizmetler. Yani deniz taksiler de çok pahalıydı. Uber'in de ucuz olacak hali yok ki. Burada hani 50-60'lı rakamlardan, TL'lerden bahsediyoruz.
Şey yapamadılar, taksiyi yapamadılar, tekne verelim mi oldu?
Şey değil, böyle yani belirli noktalar arasında çalışıyor. Hani böyle bir de hani belli bir kapasitesi falan var yine. Ama tabii parası olan kiralar gider. İlginç, Türkiye'de tabii olacak bir iş. Çünkü deniz taşımacılığı biz her gün herkesin kullandığı bir şey.
Doğru.
Her yer, yani bu hizmeti her yerde sunamaz Uber. İstanbul'a uygun yerlerden biriydi. Burada başlamış. Hayırlı olsun, ne diyelim. Bizim kullanabileceğimiz bir şey değil.
Bağlantılı haber sıradaki aslında.
Evet, Fransa'da taksi sürücüleri Uber'e karşı şiddetli eylemlere başvuruyor.
Bayağı yani her taraf alev yanıyor. Yani lastik yakıyorlar.
Evet, yani hani şiddet var işin içinde. Herhalde bir müdahale de gelir. Yolları tıkamışlar.
Ya şöyle, aslında belediye mi, İçişleri Bakanlığı mı zaten yasaklamış benim anladığım kadarıyla. Çünkü bir lisans falan gerekiyor. Yasal tabii. Bir sınırı da var zaten. Hani sen bir yerden bir yere yolcu taşıyacaksan ticari olarak bir lisans alman gerekiyor. Ama buna rağmen kullanılıyor tabii bu sonuçta. Hı-hı. Çünkü resmi olmayan bir şey. Telefondaki bir uygulamadan birini çağırıyorsun. Ve o yani binip gidiyorsun sonuçta, kimse bunu nasıl kontrol edeceksin ki?
Tabii.
Ama tabii taksiciler, bizde de diyorduk ya ortalığı yıkar diye.
Ya bu da zaten Uber benzeri bir, yani oradaki Uber gibi o işlemedi. Daha böyle lüks kaldı buradaki hizmet.
Tabii. Yani hiç taksi olayına girmedi zaten. Lüks araç olayına girdi.
Evet.
Gerçi gene var Uber galiba ama bilmiyorum. Yeterince yaygınlaşmadı herhalde bizdeki taksiciler.
Zaten öyle bir şey olsaydı duyardık. Hiç merak etme. AMD'den şu meşhur FuryX nihayet çıktı resmi olarak. Benchmarkları vesaire, artık her şey biliniyor.
Geçen hafta 300 serisini mi konuştuk?
Evet, geçen hafta 300 serisini konuştuk. Şimdi FuryX'i konuşuyoruz artık. Şöyle, zaten hani bir sırrı kalmamıştı aslında hani çıkana kadar. Sadece ortalıkta yapılan benchmarklar yoktu. 980 Ti ayarında bir kart oldu günün sonunda.
Ama o hani çok da geçemiyor gibi,
evet,
görünüyor.
Evet, yani 980 Ti'nin önünde geldiği yer var. Geri kaldığı yer de var ama yani böyle hani fersah fersah fark attı diyemiyorsun. Bir de hani bazı şeyleri de var. Hani
güç tüketiminde mesela.
Yani güç tüketiminde eski AMD kartların genel olarak eski kartlardan geriye gidilmemiş, hı-hı, gözüküyor.
Yok, gidilmemiş ama hani Nvidia ayarı da yakalanmamış gibi görünüyor.
Evet. Bir tek orada şey avantajı var. Hani ses konusunda, soğutması, tabii, su soğutması sayesinde birazcık avantajı var. Ama şey falan yok mesela, o ilginç. HDMI 2.0 desteklemiyor. Hani birçok kişi şey demişti, ya ben bunu alırım işte HDPC'ye falan koyarım. Hı-hı. Orada sen bunu televizyonuna bağladığın zaman işte şeyi alamayacaksın. 4K'yı 30 Hz'in üzerinde alamayacaksın. 60 yok. Şeyde sorun olmuyor. Monitörde, bilgisayarda, çünkü DisplayPort'tan bağlayıp geçiyorsun, hı-hı, da DisplayPort yok şeylerde, televizyonlarda falan. Ha, o senaryo bana çok mantıklı hiçbir zaman gelmedi. O bu oyun kartı sonuçta ama.
Doğru.
Yani modern bir GPU yapıyorsun, ekran kartı yapıyorsun, üzerinde HDMI 2.0 yok. DVI yok. O da ayrı bir şey. Sorun.
HDPC işi zaten en baştan yalan oldu. Bu soğutucuyla falan bunu hangi küf ufak kasaya takacaksın? Bunun evet, mümkünü zor. Yok. O zaten yani AMD'nin söylediği, insanların da pek ikna olmadığı bir durumdu. şey oldu. Hani onun olmayacağı belli. Halbuki HBM bellek taşıdığı için bu kart ufak. Hı. Ama bu soğutucusuyla ufak bir kasaya takmanın yolu yok. Ya şey çok önemli değil. 980 Ti ile kafa kafaya gidiyor. Tabii ki hani HBM belleğe rağmen 980'in yarısında da kaldığı
var.
Biraz sürpriz oldu.
Evet.
Ama işte her şey tabii bellekle bitmiyor. Süper hızlı bellek yetmiyor performans patlatmaya. Bir de bu ilk deneme.
Öyle.
İleride daha bence cilalanacaktır. $650.
Çok.
Peki öyle zaten çok kişinin ilgisini çekecek, insanların alacağı, makinelerine takacağı bir şey değil. Meraklısına, tabii o meraklının aynı zamanda parası olması lazım. Bence şey değil, hani tamam bekleneni veriyor mu tartışılır. Ama HBM daha sürprizler getirecek. Yani bu daha ilk deneme. Daha bunun da bekleneni veremedi falan demek doğru değil.
Doğru.
Daha sürprizleri olacak. Bu HBM bellek sisteminin de kendi içinde versiyonları olacak. İkisi, üçü olacak. Şu anda 4 GB'la sınırlı. İleride bellek kapasitesi de katlanarak artacak.
Orada şey merak ediliyordu. 4 sorun olacak mı diye. Pek olmuş olmaz. Gözükmüyor.
Ya düşünsene şu anda 4 GB ekran kartı görünce 4 GB diye bakılıyor hala. Hmm. Ya, ekran kartı 1 GB, 2 GB şimdi şurada çarşıya inip baksak. 4 ekran kartı için çok iyi bir değer. Ha tamam 6, 8 falan 12 kartlar çıktı ama onlar kaç yüzdeyle ölçemezsin. Bindeyle ölçersin onların oranını.
Orada hani şey belki $650 para vereceksin. Hala 4 hani şey anlamda ileride bunu alan adamın 4K bir şeyleri olur. Evet. Monitörü falan.
Evet.
Daha çabuk bir şekilde sorun yaşar mı? İleride o 4 GB sorun yaşatır mı?
Ya şimdi AMD'nin şöyle bir isteği var. HBM, High Bandwidth Memory ile birlikte. Belleğin sadece hızını ve işte ekran kartı üzerindeki fiziksel konumunu, konumlanışını değil, bellek ekran kartlarının bellek kapasitesini de çok fazla arttırmak istiyorlar. AMD diyor ki bellek diyor o kadar pahalı bir şey değil. Bugün diyor 16 GB bellekli ya da işte 8 GB bellekli bir bilgisayara kimse şaşırmıyor. Gayet 8 GB yani güzel, sıradan geliyor. 16 GB neden olmasın? Hani 32 ancak vay be 32 dedirten değer bence 32.
Evet.
İşte AMD diyor ki ya bu bilgisayarın belleği böyleyken ekran kartı daha hala 1 GB, 2 GB. Bunu da diyor çözmek lazım. İşte HBM de o yolda bir adım.
Öyle.
Şu anda ilk adımı 4. Ama o tahmin ediyorum ki bir sonraki adımı 16 olacak. Tahmin sadece. Bununla birlikte tabii ekran kartlarının gücü ciddi oranda artacak. Kendi üzerinde 16 GB bellek. Müthiş bir şey. Ama tabii ki şunu biliyorsun. Herkes de o kart olmadığı sürece oyunlar değişmez.
Evet.
Oyun yine 1 GB bellekli, 2 GB bellekliye göre yapılır. Ha ne olur belki şu anda çok az oyunda gördüğümüz high quality ya da HD doku paketi opsiyonel gelir oyunlara. Ama hani AMD'nin hayalindeki senaryo gerçekleşse mesela konsollar kısa sürede sıkışır. Ekran kartlarının belleği böyle katlanarak artsa hızı da yüksek.
Evet.
Paylaşmak zorunda da değil. Kendi üzerindeki belleği sistemle. Müthiş bir şey tabii. Ama olmuyor çünkü oyun düşük karta göre yapılıyor.
Tabii.
Aslında oyun severlerin böyle FreeX'lere falan değil de düşük seviye kartların güçlenmesine sevinmesi lazım.
Doğru.
Çünkü oyunları ileriye götüren onlar oluyor.
Doğru.
Ama işte önce böyle yüksek seviyeden başlayıp sonra yavaş yavaş orta seviyeye
iniyor. İnecek tabii. Şimdi bu
standardı da bu hep.
HBM dediğimiz bellek teknolojisi şu an en yüksek kartta. Bu zamanla inecek. Dizüstü bilgisayarların ekran kartına inecek. Uygulanacak. Daha işte $50 ekran kartlarına kadar yavaş yavaş
bir de
süzülüp inecek.
Şeye ne dersin? Yani tabii GPU çok büyük. Yani bayağı büyük.
O ama biraz işte HBM'den.
Evet. Çünkü acaba diyorum o mu sınırlıyor 8 olmasını?
Belki şöyle bir bilgi vermek lazım. Şimdi HBM sisteminde işlemcinin, eskiden ekran kartının üzerinde işlemci vardı. Yanında bellekler işte çevresini sarmış şekilde işlemcinin. Ekran kartının devresine, devre kartına takılmış şekilde bellekler oluyordu. Bunlar veri yoluyla birbirleriyle konuşuyorlardı. HBM'de kibrit kutusu kadar bir ayrı bir devre kartı var. Bunun üzerine hem grafik çekirdeği takılıyor, grafik işlemcisinin çekirdeği takılıyor, hem de belleklerin kendisi buna takılıyor. Yani ekran kartı işlemcisiyle, grafik işlemcisiyle bellekler bir kibrit kutusundan biraz daha büyük bir modül haline geliyor. Bunlar birbirleriyle çok çok hızlı konuşuyorlar. Ama ortada da dediğim gibi kibrit kutusundan biraz daha büyük bir modül oluşuyor. Bunu komple soğutuyorsun artık. Hı hı. Bellekleri bazen soğutmak gerekiyordu, bazen gerekmiyordu. Burada hepsini birlikte soğutuyorsun. Tabii büyük oluyor. Büyük oluyor ama bakarsan ekran kartının kendisi küçük. Çünkü evet. Bir sürü şeyi, ekran kartının üzerindeki bir sürü şeyi, başta bellekler, işte o küçük modüle, işlem modülüne aldın sen. Ekran kartının üzerinde artık güç bağlantısı, efendim PCI Express bağlantısı falan filan var. Ya bu olumlu bir gelişme. Maliyeti arttırması da gerekmiyor.
Evet.
Hani yeni olan her şey daha pahalı çıkıyor, farkındayım ama bunun maliyeti arttırması gerekmiyor. Zamanla şey olacak. Hani bir Nvidia da bu sistemi kullanmaya başlayacak.
Evet.
Standart haline gelecek. Çünkü şu an için HBM hep artı.
Evet.
Yani getirdiği bir negatif bir şey yok. Bellekler hızlanıyor, şu şekilde hızlanıyor. Saat hızı artmıyor. Veri yolu deli gibi arttığı için, yani Fourier 4096 bit bellek veri yolu. Çünkü 4 tane 4 GB'ın her bir GB'ı bir yonga ve ona 1024 bitle bağlı. Toplam 4096 bit bellek veri yolu. Yani 512 biti falan gördüğümüzde bayağı bir hayran kalmıştık. Bugün hala imkanı olmayan arkadaşlar, fazla para ayıramayan arkadaşlar 64 bit kartlarla uğraşıyorlar. 4096 bit diyorum.
Ya.
Bu kadar geniş bir veri yolu olunca saat hızını düşürüyorsun. Toplamda yine deli bir bellek bant genişliği elde ediyorsun.
Evet.
Saat hızını düşürdüğün için daha ucuz bellek yongaları kullanabiliyorsun.
Doğru.
Mühendisliği daha kolay oluyor. Çünkü öbür türlü gerçekten çok yüksek saat hızlarında uğraşıyordun. O veri yolunu çalıştırmak bayağı sıkıntı getiriyor. Hatta geçen haftalarda konuşmuştuk. Artık elektriğin hızı işin içine giriyor. Bir parametre olarak ortaya çıkıyor.
Evet.
Burada her bellek yongası doğrudan işlemciye hemen 1 santim uzaklıkta doğrudan bağlı. İşte kapasite şu anda 4 GB olsa da önü açık. Tamamıyla kazanç.
Bir yandan da şey unutmamak lazım. Bu Fiji de yeni bir GPU ama hala 28 nanometreler. Yani evet. Orada çok ilerleme olamadı.
Belki de yıllardır AMD'nin en büyük sıkıntısı bu. Kendisi fabrika, hani bir aralar fabrika sahibiydi. Bir firma olmasına rağmen bu üretim tekniğini Intel gibi ilerletemiyor.
Evet.
Intel bu işin öncüsü. 14 değil mi şu anda?
14.
İşte 28, iki katı. Ve o iki, sadece iki katı değil, tabi aradaki basamakları da düşünürsen. Yani o bakımdan Intel hep kazançlı. Hani şöyle evet. Bir bilgi verelim çok takip etmeyenler için. Ne kadar küçük olursa, üretim teknolojini ne kadar ilerletirsen, işlemcileri o kadar ufak üretebiliyorsun.
Evet.
Ve maliyetinden düşüyor. Daha düşük güçle çalışan işlemciler yapabiliyorsun falan filan. O da aynı şekilde hep kazanç olan bir gelişme. Evet.
Ama böyle. Zor bir iş tabii o şeyi düşürmek. Tabii ki, çok tabii zor
ki.
Bir iş.
Artık o kadar düşük noktalara gelindi ki sadece hani bu makineleri tasarlamak ya da işte küçük transistörleri ufaltmak değil, artık malzeme bilimi işin içine girdi. Yani artık moleküller, elektronlar, atomlar hesaba katılıyor. Ama iyi gidiyorlar.
Evet.
İyi gidiyorlar.
Bir yandan da şey haberi vardı. Bölünecekler haberi falan vardı. Dolaşıyordu.
Evet, öyle bir Reuters kaynaklı, hem de hani öyle şey değil.
Evet.
Dedikodu değil. Güçlü bir haber çıktı. AMD parçalara ayırmak kendini istiyor iddiası geldi.
Sonra yalanlandı.
Sonra bir yine Reuters da bir güncelleme yapmış zaten. AMD şey dedi. Haber diyordu ki AMD bunu mutlaka istiyor. Hatta bir bu işi düzenlemesi için bir danışmanlık firmasıyla el sıkışıldı iddiası vardı. AMD yok öyle bir firmayla falan anlaşmadık biz, öyle bir şey yok diyerek konuya noktayı koymuş.
Evet. Apple 3 TB disk içeren bazı iMac'lerin disklerini değiştirecekmiş. Çünkü bazı durumlarda hata olma ihtimali varmış.
Evet.
Ama 2012 ve 2013'te satılan
evet.
modellerde varmış bu.
Evet.
Bunu da şeye bağlıyorlar. Hani bir sel olduydu ya, firmalar yetiştirememişti o aralar. 2011'de miydi neydi? Piyasada yetiştiren şey sabit disk bulunamıyordu. Herhalde üretim süreçlerinde biraz gevşeklik yaptılar yetiştirmek için diyorlar. Hmm. Belki onun sonucudur diyorlar.
Sonuçta yani bu evet.
Seagate'in 3 GB 3 TB diskleriyle ilgili zaten bir senedir falan bir mutsuzluk var.
Evet.
Acaba bunların içinde
o muydu?
O diskler mi var bu evet. modellerin içinde?
Muhtemelen öyle çünkü bir Seagate lafı geçiyor haberde.
O dönem alanlar işte kontrol etsinler. Uyuyorlar mı? Genelde çünkü hemen Türkiye'de de geçerli oluyor değişimler.
Ya bu 3 terabayt enteresan bir nokta oldu. Yani sonuçta 4 terabayt diskler de var. Daha büyük diskler de var. Bu 3'lerde nedense bir sıkıntı oluştu.
Evet. Yine Apple'dan devam edelim. Şimdi Amerikan İç Savaşı'nı konu alan oyunlarda Konfederasyon bayrağı kullanıldıysa
Güney'in yani evet. ırkçı olanların, köleliği destekleyenlerin bayrağı.
Evet, kullanıldıysa oyun iOS'tan dükkandan atılıyor, yasaklanıyor ta ki güncellenene kadar.
Ama filmlerde falan böyle bir şey yok.
Evet, kitaplarda da yok gözüküyor.
Ya bu şimdi şöyle hani 200 yıldır olan bir şey.
Yani
bir yerde geç uyanma. Birileri uyandı. Şimdi bu çünkü hani bazı filmlerde, dizilerde de kullanılan bir şeydir. Onların öyle bir çapraz, evet. kırmızı üzerinde mavi çapraz bant olan, orada yıldızlar falan da galiba. İşte Güney'in bayrağı. Bizim North and South oyununda da var mıydı?
Vardı.
Var.
İşte o Güney'in bayrağı. Amerika'da da biliyorsun iç savaşta işte Güneyliler kölelik olsun
evet.
diyenler. Başka nedenleri de vardır tabii ki de bizim hani bildiğimiz daha göze batan neden. Kuzeyde hani köleliği kaldırmak isteyenler, dediğim gibi tek neden bu değildir.
Tamamen bununla mı ilgiliymiş peki Apple'ın olayı?
Şimdi bu tabii şimdi bu şey fark edildi işte geç de olsa bunun aslında şimdi Amerika'da hala işte insanlar bu bayrağı dalgalandırıyor falan genelde.
Texas'ta
yani
falan
redneck
zaten
evet yani. diye tabir edilen tek makbul olmayan Amerikan magandası mı diyelim, ne diyelim biz? İşte Güney eyaletlerin yiğitleri. Bu bayrağı hala işte kamyonetlerin arkasına koyarlar falan. Ama bir yerde birilerine şey jeton düştü. Ya bu hoş bir şey değil. Hani adam diyor ki ben işte bunu destekliyorum hala. Köleliği destekliyorum falan. Irkçı bir durum. Bir yandan
ama
işte geç bir uyanış.
Yani, hani o bayrağı koymak köleliği destekliyorum anlamına geliyor. Hele bir de oyun içinde ya. Tarihi bir oyun yapıyorsun sen. Ne koyacaksın?
Ya oyunda tabii şey yok. Hani şimdi ona bakarsan şöyle bir şey var. Hani uçak maketi yapıyorsun. Şimdi Avrupa'da, Almanya'da Nazi'nin
yani
sembolünü
yani.
Kullanmak yasak. Şimdi
hayır, mesela kaç tane oyun var ya Nazi sembolü içeren vesaire yok mu?
Pek yok aslında. Yani. Öyle biraz zekice bir şeyle.
O Wolfenstein'da falan yok mu ya? Ben yanlış
yok.
Görüyorum yani.
Şöyle.
O böyle bir işte yıldız falan gibi bir şeye dönüştürülüyor. Kandırılıyor. Ya da şöyle, Almanya için başka sürüm yapıyorsun.
Tabii, ya da Almanya'da satışa çıkamıyor.
Yani şimdi işte maket uçak alırsın, içinden çıkan işaretlerde o çıkmaz. Ya da böyle şey çıkar, parçalara bölünmüş şekilde çıkar. Sen birleştirirsin, o gamalı haç olur. Ama hani direkt böyle o işaretler kağıdında öyle gözükmez falan. Ya sıkıntılı şeyler tabii. Çünkü sen diyorsun ki kardeşim, ben bu uçağın tarihsel olarak işte maketini yapıyorum. Hani neyse ne, bunu Naziler kullanmış benim umurumda değil. Hani ben bu objeyi birebir orijinalinin 1/48 ölçek kopyasını yapmak istiyorum. En ufak detayı bile aynı olsun istiyorum diyorsun. E oradaki hani senin bir kötü niyetin yok. Şimdi Hamdi'nin dediği gibi şeyi de bilmiyorum. Hani kamyonetin arkasına o bayrağı asan çok fazla da genelde şey değil. Yani iyi niyetli pamuk bir kardeşimiz olmuyor genelde ama bir yerden işte bu iş geçen haftalarda bir ateşlendi. Apple'a kadar yansıdı. Böyle oyunlar falan oyunlardan şimdi Apple da hani geliştiricilerle birlikte çalışıyormuş. Bunları kaldıralım. Kaldıracaksın. İşte dediğim gibi şimdi North and South oyununu ne yapacağız? Ya tamam, bayrağı kaldırdın.
Evet.
Ne oldu? Güneyliler yani. Yerine uzaylıları mı koyacaksın? Nasıl olacak?
Ben abi bu şeye girmeden önce, yayına girmeden önce North and South'u kontrol ettik Hamdi ile dükkandan. Orada duruyor hala.
1980 küsur yapımı oyun değil mi zaten? Hı-hı. Biz tozlu raflarını yapmıştık onu.
Evet.
Yeniden yapılmışı çıkmıştı. İşte dediğim gibi Murat, tamam bayrağı kaldırdın. Ne koyacaksın yerine? Başka zombiler, klasik çözümdür ya, hep zombi koyarlar. Tabii. Zombileri mi koyacaksın?
Gerçi mesela Apple açıklamasında diyor ki bu bayrağı kötü niyetle ve hani ofansif kullananları kaldırdık diyor.
Ama onu da şimdi adam i̇şte diyecek ki nereden anlıyorsun?
Evet.
Diyecek. Tartışmalar.
Bir de ben her ne kadar uzman olmasam da bu hafta bazı videolar izledim bununla ilgili. Adamlar şey tartışıyor. Hani bu Güney'in bayrağı vardır ya, crosslu, şeyli, yıldızlı.
Tamam.
O değil diyorlar onun zaten resmi bayrağı. Resmi olarak kabul edilen bayrak, hakikaten ben bile bu vesileyle gördüm. Çok daha farklı bir bayrak.
Aslında Amerikan bayrağı da çok benziyor değil mi?
Evet. Bu şey savaş simgesi gibi bir şey. O birazcık bayraklaştırılmış daha sonrasında.
Ya ona bakarsan şimdi Amerika'da arızalı adam çok. Mesela şey var. Texas'ın bayrağı var. Tek yıldızlı. Texas çünkü aslında işte Birleşik Devletler ya, o da bir devlet ve Texas, hatta hani böyle Texas'ta kuduruk adamlar var, ayrılalım biz bu şeyden, Birleşik United Devletler'den ayrılalım, Texas yine tek yıldız, Lone Star Country olsun falan diye hala o hayali kuran, çünkü bir zamanlar öyleymiş, hala o hayalde yaşayan adam var. O adam da onun bayrağını asıyor kamyonetin arkasına, hep kamyonettir, hiç değişmez.
Niye ya? Bir de böyle boynuzlu arabalar falan var ya, filmlerde olur.
İşte var. Yani bu hep olacak bu tartışmalar. İnternet zemin hazırlıyor.
Evet.
İyisine, kötüsüne. Ya bir yandan işte buna darılan adama da kızamıyorsun.
Doğru.
Adam hani diyor ki benim bunlar dedemi öldürdüler, bilmem ne, ben görmek istemiyorum bunu diyor. Ha, tamam, savaşı da kaybettiler.
Evet, doğru.
Ben diyor görmek istemiyorum.
Evet.
Öbür tarafa bakıyorsun, adam diyor ki bu bizim işte adam, biz diyor hani savaş ırkçılık derdinde değiliz. Bizim dedemizin, babamızın işte bağımsızlık simgesi diyor. Bir şey, ona da bir şey diyemiyorsun. Herkes biraz daha geniş olacak.
Evet.
Pek de olmuyor.
Taylor Swift'ten haber ver. O da Apple'a böyle bir atar yapmıştı. Bu Apple'ın servislerini 3 ay bedava kullanabiliyorsun.
Şu yeni tanıtılan Apple Music.
Müziği, evet. Ama 3 ay sen kullanıyorsun da kullandığın süre boyunca sanatçıya para ödenmiyormuş.
Evet, müzik indiriyorsun falan.
Evet.
Ama tatlı bir atış mı oldu ya? Yani öyle hani isyan bayrağı falan filan şeklinde değil de biraz daha Apple duy sesimizi demiş.
Alacağım, gideceğim dedi ama şey.
Evet.
Yani. Hayır, yayınlamayacağım dedi. Tamam, yani dedi. Söyledi. Zaten Taylor Swift bu olaylarda hep başı çekiyor. Spotify'la da falan da biliyorsun yayın şey çekmişti oradaki. Burada da çekeceğim falan, yeni albümümü yayınlamayacağım falan dedi. Duy sesimizi Apple dedi. Apple da duyduk sesini diye cevap vermiş.
Apple da evet, o süreçteki paralar da ödenecek demiş.
Evet. Yani o sürecin maliyetini Apple çekecek. Evet. Ki doğru olan da bu aslında. Değil mi yani?
Doğru. Bir sürü
ya
parası var.
Tabii hani Taylor Swift'te her yerden para geliyordur da bir de küçük daha hani şey olmaya çalışan, profesyonelleşmeye çalışan müzisyenler var daha kariyerinin başında falan. Onlar için daha önemli. Hani onlar her kuruşa ihtiyacı var. Böyle bir gelişme oldu işte.
O gelişme üzerine de Taylor Swift şeyini, albümünü, yeni albümünü koyacak.
Yine işte birazcık çok kısa sürede çark etmiş oldu ama sonuçta hani Taylor Swift'in kazandığı kazanmadığı dediğim gibi çok umurunda değil. Çünkü onların durumu iyi. Hmm. Ama ufak müzisyenler için daha önemli.
Öyle.
Her kuruş onlar için bir şey ifade ediyor çünkü.
Evet. Bu hafta çok konuşulan bir konu daha vardı. Microsoft'un şu test programına katılan herkese Windows 10 ücretsiz olacak diye böyle bir haber çıktı. Evet. Tamamen Windows blogundan çıkan bir şeydi bu haberdi. Sonra bir baktık o blog güncellenmiş. Dolayısıyla o haberi yapan büyük siteler işte Verge'ler, Ars'lar ters köşe oldular bir anda. Ve açıklama beklediler. En sonunda tabii bir açıklama geldi. Yanlış anlaşılmaya müsait bir dilde yazılmış çünkü orijinal metin.
Daha önce de şey oldu işte korsan kullananlar da Windows 10'a geçecek falan. Burada işte zaten çünkü şey oluyor. Çıktı.
Bir beklenti var.
Hani bu şey meselesi anlaşılmıyor bir türlü. Herkese Windows 10 upgrade'i terfisi gelecek.
Evet.
Lisanslıysan lisansınla update olacaksın. Lisanssızsan yine yükleyeceksin ama nasıl şimdi kenarda activate Windows bilmem ne yazısı çıkıyorsa öyle o da o yine çıkacak.
Evet.
Bir türlü bu netleşmiyor.
Netleşmedi.
Hani ama ufak bir fark var bu sefer.
Evet şimdi diyor ki Microsoft sen diyor bizim test kobayımız olmayı kabul edersen diyor. O test süreci zaten hiç bitmeyecek. Yani Windows 10 çıkacak ama
onun
devam edecek.
Onun da betası yüklenecek sana.
Çünkü artık diyorlar şey yok. Hani Windows biz bunu haber yapmıştık. Windows 11, 12 gitmeyeceğiz. Hani güncellenerek gideceğiz diyor. Bu güncellemelerle almayı kabul ediyorsan bizim test sürecimizde katıl ve hani kullan diyor Microsoft. Evet. Ama bunun şöyle bir tabii dezavantajını düşünmek lazım. Yani sana yarın öbür gün Microsoft senin bilgisayarında bir şey deneyebilir.
Tabii onun işte bir hızlı bir yavaş hattı var mesela işte doğru. Kimine doğru düzgün denenmemiş yeni şeyler hemen geliyor.
Evet.
Ya da diyorsun ki yok kardeşim bana hiç olmazsa biraz testten geçmişleri yolla diyorsun. O zaman yavaş güncelleme hattına giriyorsun falan.
Bir de tabii bu Windows'lardan Microsoft deli gibi bilgi topluyor.
Tabii.
Biraz hani yani tamam şey değil de hani Microsoft yani Windows'u kullananlardan herkes kim bilir neler veriyoruz karşı tarafa farkında olmadan ama burada hakikaten adam senin burada bastığın zaten, tuşa bile bakıyor.
Yani bu tam danışıklı diyor. Şey. Evet. Hani zaten beta test sürecindesin bölümü. Alacağım diyor adam.
Yani uzun lafın kısası beta sürecini devam ettirmek isteyenler Windows 10'u kullanmaya devam edecekler.
Öteki türlüyse
parasını verip alacaksın ya da işte lisanslıysan
Windows
lisanslı 7 bir şekilde
Windows 8'in varsa.
Evet. Güncelleyeceksin.
Ya orada belki şu eleştiri getirilebilir. Microsoft'un ben geçmişte Xbox 360 arayüzü beta testlerine katıldım 2 sene. Yani şöyle bir şey, Microsoft bir kere bu teste katıldığın, bir geri dönüş sağladığın falan için sana bir hani ne bileyim bir achievement rozeti falan bile vermiyor. Bir ne bileyim bir işte kenarında, ekranın kenarında bir kurdele çıksın, bir şey çıksın. Hayır, hiçbir şey vermiyor. Artı ben bu beta testlere artık katılmıyorum çünkü şey gördüm katıldığımda, zararlı çıktım. Benim ekranımda tablar arasında işte preview content mine bir tab oluşuyordu mesela sen beta'da olduğun için. Sonra full sürüm çıktığında herkesin dashboard'u, arayüzü güncellendi. Bizlerde o kaldı öyle aylarca gayet çirkin bir şekilde falan. Sonuçta hani uygulamada tamam oyunlarımı oynadım falan o konuda bir şeyim olmadı ama hani keyif anlamında ben zararlı çıktım.
Evet.
O yüzden hani şimdi tabii ki şu var. Bu açık beta. Herkes, her isteyen bir form doldurarak işte bir yazılım yükleyerek girebildiği için herkese bir şey vermek tabii mümkün değil.
Evet.
Ya da şöyle maddi değeri olan bir şey vermek mümkün değil. Ha dediğim gibi bir işte rozet, mozet bilmem ne verilebilir. Ama işte ben şey bekliyorum. bence bir gönül alma tarzı bir şey. Yani bir özel duvar kağıdı verirsin, bir şey verirsin, insanlığın hoşuna gider.
Duvar kağıdı dedin de bu arada Windows 10 duvar kağıdını tanıttılar bugün bir de.
Işıklamış bir şey, projektörle yapmışlar. Pencereden ışık tutmuşlar.
Yani çok önemli bir haber değil de yani haber olarak düştü her
yere. Pencereden ışık. Ama şey enteresan geldi bana, hani bilgisayarda render sadece değil de fiziksel olarak gerçekten hani bir
pencereden bir ışık tutulmuş. Lazerle bayağı bir şeyle uğraşmışlar.
Tabii yani. Sonra üzerinde sonsuz post prodüksiyon çalışması yapılmış ama değişik geldi. Şimdi herkesin hayali şu ama hani hareketli değil. Android'de falan hareketli duvar kağıtları oluyor ya. Bu öyle değil.
Öyle gibi görünüyor ve yayınladıkları öyle videodan
olsa
da
daha
değil yani.
Heyecanlı olacak.
Bu arada hani kendi ana makinenize beta kurmayın. Sonra üzülme şansınız, riskiniz
İş
var.
İş yaptığınız makineye evet. Özellikle yani ben hayatta kurmam. Çalıştığım makineye.
Çok riskli.
Yani iki gün sonra yok süresi bitti, bilmem ne oldu, yeni sürümünü yükle falan.
Yalnız şu da bir gerçek de verdi abi. Adamlar bu lisans sürecini iyi yönetemediler. Anlatamadılar dertlerini.
Anlatamadılar. Halbuki işte bedava bir şeyler verdikleri halde yine.
Bak orada bile en çok gelen soru ne biliyor musun? Bir sene update süresi var ya. Herkes şunu soruyor. Ya ben diyor update ettim. Bir sene sonra format atacağım. Ne oldu? Paramı ödeyeceğim diyorlar. En büyük, en çok sorulan soru bu.
Tabii ki.
Halbuki sana şey verecek Microsoft, bir key verecek artık hani o.
İşte onları da çok açık yapmadı. Evet. Yani o yolun nasıl olacağını sana tabii bir ki anahtar mı verecek? O arada eski anahtarın ne olacak?
Eski anahtar
hani mesela beğenmediğim Windows 10'u geri dönebilir miyim? Bunlar o, hep o böyle evet muamma evet şeklinde kalıyor yani.
Ya özellikle o konu mesela şeyde bile net değil ki. Windows işte 7'den 8'e falan da geçildi. Ya kardeşim şu eski 7 numaram ne olacak? Tamam bu terfi sürümü falan dediğine göre büyük olasılıkla onu iptal edeceksin ama şunu bir duyayım. Ona göre hareket edeyim. Ya da şöyle mesela bu Windows 10 terfisinde şöyle arkadaşlar var. Adam diyor ki kardeşim benim diyor 20 tane Windows 8'im var. İş yeri dolayısıyla sistem yöneticisiyim. Ki onun bir 20 bini olan da var. Hani büyük firmaları düşünürseniz portföyünde. O adam ufak bir işletme diyor ki ya 20 tane Windows 8'im var. Ben diyor bunların hepsini tek tek oturup da update edemem şu anda. Ama hani bu bir yıl olayından yararlanmak istiyorum. Ne yapacağım? Hani ben bilgisayarın içinden normalde hani Windows 8'i 8.1'e çıkartıyorsun ya marketten falan. Öyle değil de hani bu elimdeki lisansları yollayayım, bildireyim bana yanıtı gelsin. 10'a dönüş, 10 anahtarı şeklinde falan. Vallahi hiç bilmiyorum.
Şimdi 8 biliyorsunuz Windows 8.1 de ayrı bir lisansla geliyor aslında böyle evet, bir servis pack falan değil. Evet. Gayet kendi lisansı var.
İşte elinde Windows 8 anahtarı varsa evet, internetten çektiğin 8.1'i sıfırdan kuramıyorsun. Değil mi? 8.1 key'i istiyor çünkü.
8.1 key'i istiyor. Ama 8'ini de iptal etmeden yapıyor işte bunu.
Tamam.
Ben şimdi yine öyle olacağını tahmin ediyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Benim şimdi makinamın recovery'sinde Windows 8 yüklü.
Evet. Bir
şey oldu. Geri yükleyince 8 yüklenecek geriye. Ben o key'in olmasını isterim yine.
Evet.
Güncel
evet
olmasını. Belki hemen onu yükleyemeyeceğim evet çünkü.
Ama işte Microsoft sana şey vermez. Ayrı bir makinede kullanabileceğin ek bir Windows 10 vermez. Yani bence senin herhalde 8'ini güncelleyecek ona, 7'ini de güncelleyecek ona ama ayrı bir key vereyim. Çünkü o zaman onu öbür bilgisayarına kurarsın.
Abi orada da şöyle bir
onu
problem
istemez
var. 8, 7'den mesela 10'a geçmek için şey istiyor ya, 8'den mesela 10'a geçmek için önce 8.1'e geç istiyor, ondan sonra 10'a geç istiyor.
Evet.
Yani işte şunu 8'den 10'a geçir zaten sıfırdan koruyacağım ben.
Sıfırdan koruyacak. Doğru.
Yani şey yapmayacağım, upgrade falan istemiyorum. Ama yok diyor ki hem de bütün güncellemelerini de yap diyor. 1.2 GB güncelleme indireceksin.
Tabii, tabii.
Ondan sonra update edecek. Ya olmaz ki böyle.
Bu lisans işi bayağı bir baş ağrıtacak. Hani Microsoft çok büyük delikanlılık yapıp hani açıp böyle bütün kilitleri minitleri açıp vermediği sürece bayağı baş ağrıyacak. Evet. Ya şey daha rahat. Bir laptopu var adamın. İçinde zaten Windows'uyla gelmiş. Tamam o adamın derdi daha az. O şey yapar. Hani güncelleyecek. İşte içinden marketten zaten 8 ise 8.1 ise İşte 8.1'e çıkmıştır 8 ise 8.1'in de marketinden hani yap diyecek, ona çıkacak. Lisansı falan da güncellenecek. Ama bilgisayarını kendi toplayan, Windows'u ayrıca satın almış adamlar, bizim gibi bir sürü bilgisayarı olan ya da hani ihtiyaca göre bilgisayar oluşturan, bir sürü parçası olan, ihtiyaca göre bilgisayar oluşturan bir kerelik icabında bir şey denemek için, bilgisayar kuran adamlar için falan zorluk olacak.
Öyle. Facebook Messenger özgürleşti. Facebook'tan ayrı olarak yükleyebiliyorsun. Hatta Facebook hesabın olmasa da kullanabiliyorsun.
İşte WhatsApp gibi oldu.
WhatsApp gibi oldu. Telefon numaranı yazıyorsun.
Telefon numarana bağlanıyor. Daha çok kişiye ulaşmak için.
Kullanacak hani
Facebook'u
mısınız?
Kullanmayıp da.
Siz kullanacak mısınız?
Ben Messenger kullanıyorum zaten. Seviyorum. Ama WhatsApp kullanıyor genelde herkes. Niyeyse bilmiyorum.
Benim etrafımda da pek yok.
700 milyon aylık aktif kullanıcısı varmış Messenger'ın. Hı. Az değil. Daha çok. Sonuçta Facebook'un tabii milyarı geçtiğini düşünürsen.
Ya o tabii Facebook kullanıcılarını otomatik olarak kullanıcısı, Messenger kullanıcısı sayınca şey oluyor, böyle sayılar çıkıyor ama hani Messenger kullanmak, ne bileyim ben Facebook kullandığım için Messenger'da kullanmıyorum herhalde. Kullanmış oluyorum
tabii
herhalde.
Tabii yani o mesajlaşma altyapısı oradan geçiyor herhalde.
Ama kimseye şey yapmıyorum.
Zaten işin garip yanı WhatsApp da Facebook'un. Adamlar değil mi toptan aslında?
Evet aslında öyle.
Mesajlaşma alanına.
Kendi kendiyle rekabet eder hale geldi.
Evet.
Nasıl halledecek? Bir firma için bayağı zor bir durum.
Öyle.
Ama şimdi Messenger'da hatırlarsan şu geçen Facebook'ta şey konuşmuştuk. Facebook'un geliştiriciler konferansında Messenger aslında sadece mesajlaşmanın ötesine geçirmeye hazırlanıyorlar. O yüzden belki hani kullanıcı tabanını genişletmek istiyordur.
Gmail geri alma özelliğini 6 yıl sonra beta olmaktan çıkardı.
Yanlışlıkla bir mesaj gönderirsen hemen yukarıda şey çıkıyor. Geri al tuşu çıkıyor.
Evet.
30 saniye içinde falan. Çünkü hemen aslında göndermiyor. Senin için bekletiyor onu biraz. Bu özellik 2009'dan beri var aslında. Ama o Google Lab hizmeti var ya.
Evet.
Girip oraya özellikle yapıp kullanımı açman gerekiyordu. Nereden estiyse Google'a 6 sene sonra bunu beta olmaktan çıkarmış. Gene ama ayarlara girip bunu işte saniyesinde seçmen gerekiyor. 10 saniye mi, 20 saniye mi? Ne kadar geri alma süresi koyacağını kendine.
Vallahi hayat kurtarır.
Evet.
Bir zarar vermez. Bir maili 30 saniye geç yollaman. Hani tabii sen yollaya bastın. Zaten sen o göndere bastıktan sonra senin elinden çıkıyor proses. Şeyi de bilmiyorsun ki gitti mi bir yerde sıraya girdi bekliyor mu bilmiyorsun. Ama o 30 saniyede hakikaten hayat kurtarır. Bir şey, ekleyeceğin bir şey vardır unutmuşsundur. Hmm. Hemen onu eklersin. Ya da hani ben ne yaptım pişmanlığı varsa onu durdurursun. Yanlış bir şey, yanlış yere gitti olayını önleyebilirsin. Ben ne dedim durumlarını engelleyebilirsin. 30 saniyede dünya değişir.
Evet.
Ve dediğim gibi bir zarar da vermez.
Benim en çok yaptığım
hani sözünü kestim. Anlık mesajlaşma değil ki e-mail
değil
zaten.
Tabii.
Hani bir o kadarcık bir gecikmeyi 15 saniye yap süreyi. O kadarlık gecikmeyi ruhum bile duymaz.
Tabii. Ben en çok şeyi hatası yapıyorum. Mesela adam bana 3 soru sormuş. Ben ikisini cevaplayıp yolluyorum. Sonra fark ettim 3.'yü de sormuştu diye çok geç oluyor. Bir mail daha atmak zorunda kalıyorum. Bunu mesela engeller.
Sen hemen aç bu özelliği.
Mail şeyde çalışmıyor ama mobilde.
Hmm.
Onu not olarak söyleyeyim. Bir de yanlış aktarıldı bu. Geri alma hizmeti ya. Sanki biri bana yanlış mail yolladı. Ben de onu okumaya başladım. Bir anda ekranımdan kayboluyor. Adam
evet,
geri alıyor.
Alınacak falan.
Öyle bir şey yok. Hani sadece göndermeyi geciktiriyor.
Evet. Sen yollaya basıp geçiyorsun. Ama o biraz sonra yolluyor. O büyük olasılıkla şeyi alıyordur da server'da bekletiyordur. Çünkü öbür türlü tarayıcıyı kapatırsan ne olacak?
Değil mi?
Tabii tabii.
O, öyledir o. Normal hani proses çalışıyordur.
Evet.
Senin makinenden çıkma anlamında. Tabii. Gmail'in sunucusunda senin belirlediğin süre boyunca bir bekleyip yolluyordur.
Google Trends'ten de bir haber verelim. Gerçek zamanlı veri sunmaya başladı. Hani dünyada ne olup bittiğini takip etmek için yollardan bir tanesi. Millet ne arıyor, ne hakkında konuşuyor.
Ama ona gerek var mıydı gerçek zamanlı ya? Çünkü ben hani oraya baktığım zaman son aya falan bakarım, son güne bakarım, son yıla bakarım bazen.
Hani ya bu işte bu da biraz şeyle alakalı, az önce bahsettik ya Twitter'daki gibi.
Ama ne bileyim işte hani trend sonuçta böyle ne kadar anlık olabilir ki ya? Bir trendin böyle bir başlangıcı tabii sonu olur yani.
Doğru.
Bir geçmişten gelmesi gerekir.
Doğru. Doğru.
Ya bu ellerindeki veriyi işte kullanmaya başlıyorlar böyle böyle.
Yani ya da bilmiyorum, ben hani önemini anlayamadım. En azından bir girip şöyle bakmak lazım ayrıntısıyla.
Ya ne çok konuşuluyor şu anda diye baktığın ilk yer trend,
bugün mesela
trend değildi. Daha çok insanlar işte Twitter'da konuşuluyordu, bir şeyler oluyor. Evet. Oradan anlıyordum. Şimdi bu da bize de bakın, biz de söylüyoruz diyor işte.
Evet.
30 Haziran'da saatlere bir saniye eklenecek diye bir şey var. Evet. Tartışma konusu da bir yandan devam ediyor.
Biraz eklensin mi, eklenmesin mi?
Evet, konusu. Bir yanda endişe var.
Ya çünkü hani şimdi kişisel bilgisayarımızın, telefonumuzun saatini otururuz. Zaten bir saniye için ayar da yapmayız da, yapacak tabii. Olsan da tık diye ayarlarsın, geçer gider ama tabii hani şimdi uzay mekiğinin de saati var.
Ya.
Şimdi onu böyle bir saniye arttırayım falan her zaman diyemiyorsun. Ya da böyle gömülü sistemleri.
Günlük şeyi etkileyecek. Mesela en son 2012'de böyle bir saniye eklendiğinde Foursquare, Reddit, LinkedIn, StumbleUpon gibi siteler evet. Çökmüş.
Evet.
Çünkü hani sunucular da aslında etkileniyor.
Evet. O yüzden hani birazcık ama artık insan oldum, bu konuda deneyimi arttı. İlk kez tabii. Olmuyor.
Ya 1972'den beri 30. kere falan galiba. 26. kere.
26.
Evet.
Yapılıyor. Sebebi de dünyanın kendi etrafında dönüş hızı yavaşlıyor aslında.
Bir saniyelik bir...
Bizim ölçümümüz çok iyi oldu artık. O atomik saatler.
Evet.
Çok iyi ölçebiliyoruz. Çok ince hassaslıkta ölçebiliyoruz. Eskiden olsa farkına bile varmayacağımız şeyleri şimdi fark ediyoruz. Bilgisayar sistemlerini buna uydurmak gerekiyor ama asıl mesele zaten bunu buna uydurmak. Çünkü sayma üstüne, hani saniye sayma üstüne kurulu olduğu için ve çok nadir aralıklarla gerçekleştiği için
evet.
Mesela Google şey gibi bir yöntem yapmış. Bir saniyeyi eklemek bir anda değil de o gün içinde her saniyeye milisaniye cinsinden ekler yapıp günün sonunda artı bir saniyeyi sağlamış
yumuşatıyor.
Oluyor. Yumuşatıyor. Evet, yani etkiyi yumuşatıyor. Evet. Bazıları şey yapıyor. 59'dan sonra mesela sıfıra döner ya. 60'a sayıp ondan sonra sıfıra dönüyor mesela. Ama bunları işte yapmak zor biraz.
Tabii bunu bir de canlı sistemlerde yaptığın için.
Tabii.
Öyle sunucuyu kapatalım, ayarlayalım, ha düzeldi falan. Şimdi tek görevi başka bilgisayarlara saati bildirmek olan sunucular var.
Evet.
Nasıl hani bunu kapatıp da birazdan biraz bir şey yapalım, ayarlayıp yeniden çalıştıralım diye bir şey yok. Zor iş. Yani çalışan, motoru çalışan arabayı tamir ediyorsun. Yolda giden arabayı tamir ediyorsun. Bayağı zor bir şey. Ha ama daha önce yapıldı. Kötü deneyimler de var. Onlardan da ders çıkartılıyor. Bizim hani evimizde bir şey değişmeyecek. Fark etmeyeceğiz. Bir saniye zaten kimse herhalde saatini bir saniye hassaslıkla kullanmıyordur. Telefonlarımız genelde otomatik güncelliyor.
Tabii, onlar zaten
saatini şeyden, şebekeden alıyor. Ya da GPS'ten alma durumu var. Evet. Ama bak mesela o tabii GPS'ten kendini güncelleyebilen cihazlar için GPS tarafında bir şeyler yapılacak falan tabii, filan.
Tabii. Zaten asıl ince ayar oralarda. Onlar evet. Problemli.
Evet.
Şimdi istenmeyen SMS'ler yine bu hafta da çok konuşuldu. Çünkü giderek yine eski halimize
eski
dönüyoruz.
Eski haline 1 Mayıs mıydı?
Mayıs.
Mayıs
ama açıklama öncesine. Yapıldı işte. Geçen şimdi, hafta gündemde evet, konuşmuştuk.
Şey sorudu var. Bazıları da BİMER'e yaptıkları başvuruların cevaplarını evet. Almaya başladılar ve o cevaplarda deniyor ki işte
siyasiler yapar kardeşim.
Yapar diyor. Evet tam olarak
bu. Özetle.
Çünkü kanun aslında zaten firmalara dönelik.
Evet. Öyle bir şey
değil. Yani şahıslar yapabilir.
Öyle bir sonuç çıktı. Siyasiler yapar. Çünkü bir siyasi yapıyor. Bu spamın külli kısmını.
Artık yapmıyor. O da seçim döneminde bir şey oldu.
İşte yanıt, gelen yanıt, başvuran, şikayet edenlere gelen yanıt özetle yapar. O yapar evet. Kardeşim. Onlar yapar. Hiçbir şey diyemezsiniz oldu.
Bir de ama bunun yanında firmalar da devam ediyor. Yapmaya.
Devam ediyor tabii. Aynen 1 Mayıs öncesine dönüldü.
Şu anda mesela yaz dönemindeyiz. Oteller her gün geliyor.
Evet oteller, boyacı. Bir firma var.
Vallahi geriye dönük bunlara ceza işletirlerse yalnız sağlam birilerinin canı
yanacak. Öyle yani. Bir açıklama yapılmış. Bazı bir dernek yetkilisi, hukukçu çeşitli bilgiler vermiş. Onun altını çizmiş. Bakın hani hala mesaj göndermeye devam eden firmalar demiş. Başınız derde girerse her attığınız mesaj için ayrı ayrı ceza yiyeceksiniz ve geçmişe doğru da işleyecek, yanacaksınız şeklinde bir hatırlatma yapmış.
Sorun şu ki hala çok net bir şikayet mekanizması bizim normal vatandaşa yok.
İşte onlar herhalde oluşturulacak. En son ben şey haberi görmüştüm. Bu taslak, yönetmeliğin taslağı falan hazırlanmış, başbakanlığa gönderilmiş. Onay mı ne bekliyormuş? Yani artık hani çıktı çıkacak aşamasında. Bakalım.
Tabii şimdi bu hukukçunun da belirttiği şöyle bir şey var. Daha diyor yürürlük şey çıkmadı. Hani yönetmelik çıkmadı. O yüzden diyor şikayet falan kısmı hallolmadı.
Ama kanun çıktı sonuçta. İşte geriye dönük dediğimiz aslında çok da geriye dönük değil. Çünkü kanun var ortada.
Ben şeyi bulamadım. E-Devlet içinden şikayet edebilirsiniz diyorlar.
O işte tamam. O BİMER muhtemelen.
Ha, E-Devlet'te BİMER'e bir şikayet
ya,
kısmı
BİMER'e
var ama.
Her şeyi şikayet edebiliyorsun abi aslında. Hani genel bir şikayet merkezi gibi bir şey orası. Hani evimin yanında gürültü yapıyorları bile şikayet etsen.
Zaten evet.
Geri dönüş sağlıyor sana.
Bir şikayet formu buldum ama o genel olarak şikayet formu. Yani ben oraya işte Hamdi Kellecioğlu sinirimi bozuyor diye de yazabilirim. O genel bir şikayet
zaten
formu.
Zaten geri dönüş ama mutlaka geri dönüş alıyorsun şey yapıyorlar. Yani işte sizin bu şikayetinizle ilgili işte atıyorum Ataşehir Kaymakamlığı'na bilgi verdik. Şunu yaptık. İşte ilgili yerlere, belediyeye bilgi verdik. Takipçisi olacağız gibisinden. Size de bilgilendirdik şeklinde.
Evet.
Yani doğru kanala iletiyorlar en azından. Hani sen kime vereceğini bilmiyorsan şikayetini oraya şikayet edebilirsin.
Ama kesinlikle dediğim gibi hani bu SMS şikayeti şeyi değil. Evet. Formu falan
yok,
değil.
Artı değil.
Hani onların işi mi onu da bilmiyorum. Yani
değil mi?
Şey, başvuranlar da şey çıktı. Biliyorsun hani siyasiler yapar sonucu çıktı.
Ya o siyasiler yapar işte şeyden kaynaklanıyor. Hani firmalara yönelik çıkmış bir kanun bu.
Evet.
Hani şahısları hedef almıyor. Yani biz de yapabiliriz aslında yapsak.
Firmaları engellesinler ben yine razıyım.
İşte bakalım firmalar da acaba şahıs gibi gösterip kendilerini öyle bir şeyler hani etrafından dolanma yoluna gidecekler mi?
Yani kesin yaparlar.
Göreceğiz. Ya burada tüketiciye de bir şey düşüyor her zaman. Kardeşim spamla duyurulan, satılan falan hiçbir şeyi almayacaksın. İlgilenmeyeceksin. Spam diye bir şey var çünkü spam işe yarıyor.
Evet.
Ucuz, nispeten ucuz ve işe yarıyor. Bak mesela birazdan konuşacağız. Bu hafta yeni bir dolandırıcılık
geçelim abi
başladı. Ha, zaten
sıradaki.
Sıradaymış. Şöyle bir şey geliyor. E-mail geliyor ya da işte SMS geliyor. Nereden ulaşırlarsa. Diyor ki filanca filanca numaralı sigorta poliçenizin işte ödemesi, prim ödemesi aksamıştır. En kısa sürede filanca bankanın filanca şu şeyine, hesap numarasına priminizi yatırmanızı rica ederiz. Teşekkürlerimizle diyor, atıyor. Şimdi tabii sana bu mesaj şeyi bilmiyorum. Hani hakikaten bir sigorta müşterisi olanlara hedefli olarak mı bu yollanıyor bilmiyorum. O zaman çok daha yüksek dönüş elde ederler. Ha ama şöyle adam bunu öyle olmuyor varsayalım. 100 bin kişiye rastgele sallıyor. Çünkü hedefi şey 100 binde 5 tutsa adamı yani, kurtarıyor.
Evet.
300 lira mı ne 200 lira mı ne para istiyor. 200 küsür lira bir genelde sigorta primi özel sigorta primi mantıklı bir para. Hani o civarda. 5 kişi tutsa 1000 lira onu kurtaracak. Çünkü 1000 lira değil onun masrafı. 100 bin kişiye sıkmasının, 10 bin kişiye sıkmasının o mesajı atmasının masrafı 1000 lira değil. Böyle işliyor. Hani bu dolandırıcılık tabii bir şey satmıyor. Ama sattığında da aynı şey geçerli. 10 bin kişiye atıyorsun kardeşim işte bal 5 kilosu 100 lira bal var diye. 5 kişi döndü mü satıyor işte balı. Allah'a şükür diyor. Sat yövmeyimiz şey ekmeğimiz çıktı bugün diyor. Rızkımız çıktı diyor. Almayacaksın kardeşim işte o balığı almayacaksın. Öyle. Ucuz da olsa yani ben şimdi balı örnek olarak verdim de ama ülkemizde de bir bal gerçeği var.
Var.
Ne ülkemiz dünyaya açıldık ya o konuda.
Kanal açmışlar, televizyon açmışlardı. O balı almayacaksın işte. Evet. Aldığın sürece birileri satacak. Öyle. Birileri o mesajı atacak.
Yine bu hafta paylaşılan şeylerden bir tanesi Lexus'un uçan kaykay üretme iddiasıydı.
Teaser mı teaser diyelim, kızıştırmak için ortalığı evet. Bir video çıktı.
Ya gerçekten yaptıkları söyleniyor ama hani bu bir tane yapılacak, satışı falan olmayacak. Çünkü zaten muhtemelen eksi bilmem kaç dereceye soğutman gerekiyor böyle. Süper iletkenlerin falan
sıvı
kullanıldığı.
Sıvı azotla falan bir şeyler, bir dumanlar falan çıkıyor evet. Sağından sonundan zaten. Bir de bu, ya burada, şimdi benim anladığım kadarıyla bu zaten özel zeminde gidiyor. Yani mıknatısla tren de bugün maglev biliyorsunuz yani, havada duruyor.
Öyle olmayabilir yalnız Levent. Bu süper iletkenleri sen normal zeminde de yapabiliyorsun ama çok soğutman gerektiği için kullanamıyorsun.
Ama
yani şimdi, öteki dediğin senin maglev olsa zaten sorun yok. Onu hani yapar giderler. Burada zaten gösterilen videoda da normal beton kaykay zemininde yapılıyordu. Yani herhangi bir şey olmadan o kuantum levitasyon dedikleri şeyi çok süper iletkenlerle çok yüksek, çok düşük soğukluklarda şey yapabiliyorsun.
Sağlayabiliyorsun. Şey havalanıyor süper iletkende tamam
evet,
masadan.
Evet işte zaten burada da gösterilen havalanıyor. O yüzden muhtemelen bir kerelik gösteri amaçlı yapılacak. Önümüzdeki haftalarda hani çalıştığının videosunu da göreceksiniz diyorlar. Ama hani satış falan düşünülmüyor
bu,
kesinlikle.
Ha belki işte şu Tony Hawk falan anlaşırlar. Adam oradan gelir 10 dakika bir şov yapar.
Herhalde öyle bir şey olacak.
Herhalde. Bu piyasaya çıkacak falan bir şey değil.
Değil.
Ha şeye ben razıyım. Hani proof of concept denen hani böyle bir şeyin olabileceğinin ispatı şeklinde bir çalışmaysa ben yine eyvallah derim.
Ya şu süper iletkenleri normal oda ortam sıcaklığında çalıştırabilsek zaten neler yapılacak da
ama
onu yapamıyoruz. Olmuyor. Sorun orada. -200'leri, -270'leri falan görmen gerekiyor herhalde.
İşte bu da hani tamam adam bilmiyorum belki sırtına tüp takacak bizim overclockçuların kullandığı sıvı azot. Belki onun işte sırtına tüpünü takacak, kabloyla aşağı bağlı olacak. Belki işte tahmin ediyorum, uyduruyorum hani devamlı akış sağlamak için. Ha onunla birlikte öyle gelip 2-3 hareket falan yapacaksa tamam dünyanın ilgisini çeker. Ama bu zaten hani Lexus'un da kendi otomobillerini tanıtmak için kullandığı bir malzeme. Yani adamlar kaykay işine girmiyor.
Kaykayın şeklinde de hani Lexus andıracak dokunuşlar var. Sonuçta hani ismini de söylüyorsun. Evet. Firma yeterince şey sağlamış oldu buradan geri dönüş.
Geçen sene de böyle bir şey çıkmamış mıydı?
Ama yine? Sahteydi o.
Teaser da değil şeydi. Öyle birileri bir şey uçurdu. Hı. Değil mi?
Bizim erkek döner gecimiz vardı ya. Onu ya oldu evet.
En büyük bilmecesi.
Dönemedi.
Döndürgeç miydi? Döndergeç miydi? Neydi? O zaten hani başlı başına bir muamma.
Oyun dünyasına geçeyim. CryEngine son versiyonunda Linux desteği kazandı.
Yok muymuş? Şimdi
yok. Kadar. Şey duyurusu vardı. Kendisi
sadece
yoktu.
Sadece Linux değil. Oculus Rift desteği
Oculus
de sağlanmış.
Oculus Rift de geldi.
Şimdi zaten orada kilit şey OpenGL.
Evet.
OpenGL olunca Linux haliyle gelmiş oluyor. Ya da şöyle diyelim yani OpenGL olunca Windows'dan DirectX'ten kurtulmuş oluyorsun. Onun zincirinden kurtulmuş oluyorsun.
De CryEngine ne kadar kullanılıyor ki?
Valla
yani CryEngine... Siz biliyor musunuz? Duyuyor musunuz?
Bir iki oyunda var da tam listesi yok tabii bende.
Yani bir Unreal Engine gibi değil.
Yani sonuçta firmanın hani zor duruma düşmesinin sebebi de biraz bu motorun tutmaması falan diyorlardı.
İstedikleri kadar en azından olmadı.
Doğru.
Diyebiliriz hani tahmin edebiliriz hayal ettikleri ama mesela ID Software'in de motorları o kadar eskiden bir sürü oyun olurdu.
Evet.
O kadar tutmadı. Çünkü Unreal Engine çok iyi gidiyor. Çok platform destekliyor. Diğer taraftan bir de biliyorsunuz Unreal Engine falan artık işte hani önce oyunu yap satınca ödersin. Türü metodlara girdi. Unity falan gibi hani multi platform hatta mobilde olan telefonda olan falan diğer oyun motorları var. CryEngine pek o kadar esnek değil. Hani cep telefonuna kadar inmiyor benim bildiğim. Konsollarda var tamam PC'de var ama.
Bir yandan bakıyorum siz hani onu konuşurken neler var diye de. Çok oyun çıkmış aslında bakarsanız hani yani bir kısmını biliyoruz bir kısmını bilmiyoruz.
Evet.
Mesela şu şey bile CryEngine şimdi hatırladım Star Citizen var ya bir sürü çıkmayan.
O öyle o en ünlü belki de oyun
belki
o.
De.
Ama nerede Stasizm işte?
2016'da bekliyoruz. Onun dışında kendi oyunları var tabii. Şu Sniper serisi Ghost Warrior 2 mesela o öyleymiş. Rise'ı zaten biliyoruz onların oyunu. Şöyle bakayım hani duyduğumuz bir şey var mı?
Sniper serisi Sniper
Elite mi? Sniper 2 bu seriyi demedim. Ghost, Elite 2. Ghost Warrior 2 pardon.
Ghost Warrior 2 evet. Sniper değil.
Değil tamam. Başka. Hani Battlecry var. Yok yani çok da böyle hani hayatımızı değiştiren oyunlara imza atamamış CryEngine gözüküyor.
Evet. Crytek'ten şeyler bekleniyor. Çünkü hani Rise çok
heyecan. E3'te bir şey duyurmadılar değil mi? Siz duydunuz mu? Ben hatırlamıyorum.
Hatırlamıyorum. Ya, yoklar yani şey yeni bir Crysis yok mesela hala.
Evet. Rise da yani tatmin edici olmaktan uzaktı. Hani güzeldi ama bir tek Xbox One'da olması zaten kısıtlıyor. Sonra PC'ye de çıktı bir sene sonra. Pek heyecan yaratmadı. Bir ben oynadım.
Biraz daha düşsün fiyatı diye bekliyorum. Ben görsellerini sen oynarken izledim beğenmiştim de.
Oynanışını falan filan. Dövüş sistemi falan güzel. Dövüş hareketler sistemini. Falan çok güzel ama işte o paraya
evet ucuzlasın.
Az yani. Oyun alıyorsun parasını karşılığında. Ama ya en azından şöyle düşün. Crysis'te ortalık yıkılıyordu. Ne heyecan yani, ne insanlar tabii. fuara gitmeler falan. Beylikdüzü'ne gitmeler falan. Yani Rise hani kaç kişinin umurunda, kaç kişi biliyor. Olmadı o heyecanı. Tekrarlayamadılar. Yarattıkları ilgiyi, heyecanı tekrarlayamadılar.
Xbox'tan bir haber var. Live Gold Xbox One sahiplerine artık 2 oyun verecek.
Ayda bir oyun veriyorlardı Gold üyelere Xbox One'da. 2'ye çıktı.
Karşılığında bir şey alıyorlar mı bizden?
İşte Gold üye olacaksın. Fakat şöyle bir şey var. Şöyle bir fark var. Hı. Şimdi Xbox Live'ın bedava oyunlarını, Xbox 360 oyunlarını ya da işte şimdiye kadar One oyunlarını da indirirdin. Daha sonra senin Gold aboneliğin bitse bile o oyun artık senindi.
Evet.
Makinende oynardın. PlayStation'ın sistemi öyle değildi. Üye olduğun sürece oynayabiliyordun. Yani üyeliğin devam ettiği sürece. Şimdi Xbox One'da Sony'nin sistemine geçiyor Microsoft'ta. İki oyun ama Gold kaldığın sürece oynayabilirsin. Hmm. Gold'luğun biterse oyun makinenin diskinde durur. Tıkladığında işte kliklediğinde bastığında yok kardeşim lisansın bitmiş diyecek. Hmm. Yeah. Böyle bir sistem.
Sen ne diyorsun daha mı iyi oldu daha mı kötü oldu?
Gold'u tamam şimdi şey Xbox sahiplerinin çok büyük bir kısmı Gold üyelik alıyor. Çünkü yani öyle bir şey ki sistem seni buna mecbur tutuyor gibi bir şey.
Doğru.
Güzel indirimler sağlıyor işte multiplayer'ı mecbur bulut depolamayı ona mecbur tutuyor falan. Ya eninde sonunda aldırıyor sana o Gold üyeliği. O yüzden hani Gold'um bitti oynayamıyorum çok kişinin başına gelecek bir şey değildir. Ama tabii ki genel olarak kısıtlama sevmeyiz. 360'daki sistem olsa daha esnek olurdu.
Ya Türkiye'de de bir Microsoft Türkiye olsaydı ben şunu sormak isterdim. Xbox One yani genel olarak bu Live'ın kaç kişi alıyor? Yüzde kaç yani Xbox One alanlara kıyasla ya da eski Xbox'lara kıyasla kaçı gidip bir de üstüne Live alıyor? Bunun rakamını bilmek isterdim. Tabii.
Ama o şeyi hiçbir zaman tutamayacaklar. Mesela benim işte hesabım ben Xbox 360 aldığımda Türkiye'de Xbox falan yoktu. Dolayısıyla hesabımı Amerika açtım. Tabii. Şimdi benim ne yaptığımı ne yaptığımı bilmiyor. Hele Microsoft Türkiye hiç bilmiyor. Gold falan alacağım zaman da online olarak alıyorum. Ödeyerek alıyorum. Yani beni sayamaz. Bilemez.
Yine benim gibi bir Türk kullanıcısı olduğunu ama bilir değil mi sistem? Hani sonuçta Türkiye'den
IP'den falan bakabilir.
Türkiye'den bağlanıyorsun.
Yani şöyle Xbox.com diyeyim. Benim Türkiye'den geldiğimi anlıyor. Hatta bana şey diye zorluk çıkarıyor. Senin hesabın US ama sen şu anda senin konsolun Türkiye'de. Nasıl iş olacak? Bu işler nasıl olacak böyle diye bana zorluk çıkarıyor. Şeyi vermiyor işte. Bedava vereceği bazı oyunları, bölge kilidi olan oyunları vermiyor. Hmm. Ya da hatta bugün ben bir oyunu paramla satın almak istedim. Alamadım. Hmm. Onu bu nedenle. Çünkü sistem diyor ki senin hesabın US ama makinen Amerika'da değil. Ben bu işler benim aklım yatmadı senin işine diyor. Paranla satın almak istediğin oyunu Dishonored'ı alacaktım. Bizim şerefsizi alacaktım. Evet. Alamadım. 5-6 dolar indirimi vardı. Bu nedenle alamadım. Yani sonuçta hani Microsoft merkezi bunu tabii görebiliyor. Ama Türkiye ile o bilgiler paylaşır mı? Türkiye zaten istemez ki Türkiye'nin Microsoft Türkiye konsol satılsın mı istiyor, satılmasın mı istiyor zaten bir muamma.
Bu arada onların da artık bir başı yok. Microsoft Türkiye'nin başındaki Tamer Özden gitti. Yerinde de şu anda kim var? Kim
transfer. Gelecek, transfer. Daha yukarıya oldu. Mı?
İngiltere'nin başına gitti. Yani yukarıya mı? O biraz tartışılır.
İngiltere'de Xbox satışları biter. Şey, Surface, Zune falan. Microsoft donanımları biter diyebiliriz. Bakalım ne olacak.
Hayır, bir yandan tersini de düşünelim. Belki yeni gelecek bir isim bu işleri Türkiye'de belki, düzeltir.
Belki. Belki. Çünkü Microsoft Türkiye'nin Murat, Microsoft Türkiye Windows ve Office dışında hiçbir şey satmaya ilgisi yok. Yani bu sırf Xbox'la şey değil. Zune nerede? Ne oldu? Hani hiç zaten dünyada
klavye artık fare satıyorlar.
Klavye fare. Zune nerede? Surface nerede? Xbox nerede? Yani yok ki, satmak istemiyorlar. Çünkü kod satıp yani işini ya Windows'un satıyorsun, Office'ini satıyorsun. Hele şimdi senin benim gibi adamlar gidip bir tane alıyor Office. İş Bankası gidiyor 20 bin tane alıyor. Yani onun özel anlaşmasını yapıyor. Bunlarla uğraşmak istiyor onlar. Tutup da öyle yok Xbox aldım abi oyundan düştüm bilmem ne. Bununla uğraşmak istemiyor adamlar. Ama böyle de olmuyor. Çünkü Microsoft'un ürünleri bunlar. Adamlar bir ekosistem oluşturacağım diyor. Hani konsolu, telefonu. Ha telefon ne oldu?
Ya.
Nokia'dan Microsoft'a geçti. Şimdi bir sürü arkadaştan şikayet geliyor. Lumia bulamıyoruz.
Aynen öyle. Bulamıyorlarmış.
Bulamıyoruz diye şikayet geliyor.
Şöyle satıştan önceki modeller varmış piyasada. Evet. Satıştan sonrakiler evet. Yok.
Almak istiyorum bulamıyorum diye şikayet geliyor. Bu 640, 640 XL gibi nispeten yeni duyurulan modelleri arayan arkadaşlar var. Yok diyorlar.
Bize çok düzenli sample gelirdi, örnek gelirdi.
Her
sıfır.
Çıkan Lumia gelirdi inceleme sıfır. İçin. Yok bu evet. Değişimden sonra bir 535 mi ne zaten ilk Microsoft evet. Logolu oydu zannedersem.
Doğru.
Onu gördük. Bitti daha sonra sitelerden, yabancı sitelerden okur hale geldik.
Başka sitelerde olmuyor de görmüyorum donanım, ben yani.
Yok yani bize özel değil. Türkiye'de evet, kimse
Türkiye'de yok.
Donanım işinde Microsoft Türkiye'nin sıkıntısı var. İstemiyor yapmak bunu.
Bir tepe yöneticisinin değişikliği az iş değildir. Bir yandan da bunu mu gösteriyor acaba?
Ekibiyle falan birlikte gelip belki yeni bir belki daha beter olacaktı. Bilmiyorum. Ha,
yok.
Ama zaten tabii yeni dikteyiz. Bir yönetici yeni bir ekiple gelip belki de değiştirecek bazı şeyleri.
Çünkü ben şunu düşünüyorum. Bu Windows 10'un hemen bir ay sonra Windows 10 çıkıyor. Sen ülkede bir dürünü değiştiriyorsun. Evet. Bu çok tesadüf gibi değil. Yani çünkü Windows 10'la birlikte her şey değişiyor. Her şey birbirine entegre. Donanımı yazılımdan pek ayıramayacaksın böyle. Eskiden olduğu gibi.
Tabii.
Burada belki bir zihniyet değişikliği gerekiyordu.
Gerekecek Murat. Hani ne kadar ayak direyeceksin ki? Tamam. Klavye, mouse sattın. İşte Zune çıktı. Türkiye'ye resmi bile gelmedi Zune'un. Surface istemem. Xbox istemem. Hani sen bu firmaya şey mi çalışıyorsun? İnat mı gidiyorsun kardeşim hani? Niye Surface yok Türkiye'de? Surface çok önemli bir cihaz.
Çok da güzel bir cihaz.
Dikkat et bak Surface sahiplerine, Surface 3 falan sahipleri çok mutlular. Evet. Cihazlarından çok memnunlar. İyi ki aldım diyorlar. Dokunu, klavyesini falan da almış.
Evet.
Bütün hani bir tabletlikten çıkartıp kendine bir çalışma ortamı haline getirmiş benim tanıdıklarım var. Çok mutlular. Tamam hani daha bunun anca 4'ü çıkınca onu alırım diyorlar.
Evet.
Türkiye'de yok. Niye yok? O yok, bu yok. Nereye kadar?
Öyle. Öyle. Ya bir yandan da biz hani böyle Microsoft'un böyle aleyhine konuşuyormuş gibi oluyoruz sanki özel garezimiz varmış gibi. Hayır, bu gerçekten Türkiye'de bu adamların operasyonu problemli. Biz tabii sektörün içinde olan insanlar olarak o kısımları da görüyoruz. Onlarla da muhatabız çünkü.
İşte tüketiciler de şeyi görüyorlar. Surface diye bir şey var.
Yok.
3 hatta. Evet. Surface 3 var. Nerede? Yok. Tüketici de onu görüyor. O da
telefonu
ona bakar.
Bulamıyor.
Ha, mağazaya gittim mi? Mal var mı? Almak istediğim cihaz var mı? Yok mu? Ona bakar. Neyse.
Türkçe oyun var mı? Yok mu? Yine orada.
Ha, oyuncular tabii ki o çok önemli bir detay. Ve orada ben şuna çok şaşıyorum. Yani aralığında bir centilmenlik anlaşması falan mı var merak ediyorum. PlayStation Türkiye ya da Sony Türkiye o Türkçe oyun konusunu bayağı güçlü reklam kampanyaları haline getirebilir. Pazarlama kampanyaları haline getirebilir. İstediği kadar tribüne oynayabilir. Rakibini hafiften işte cümle arasında suçlayabilir.
Tabii,
küçümseyebilir. İşte biz önem veriyoruz, onlar vermiyor gibi anlamına gelecek şeyler söyleyebilir. Yapmıyor.
Uyandırmıyorlar ya bence.
Yani belki
çünkü
de bilmiyorum.
Zaten bilen biliyor yani. Hani orada Türkçe işte herkes biliyor oyunu.
Hadi tabii. Oyunun Türkçesi bir yanda Cortana nasıl olacak?
Cortana'yı bekleme pek ya. Peki ben sanmıyorum. Yani Windows 10'da zaten gelmeyeceği söylendi. Sonradan geleceklendi. Bence o sonra bayağı ucu açık bir ifade.
Bir de şey var, Tamer Özben'in bize sen de verdin, bana da söylediği birçok gelecek denen hizmet, yıllar önce gelmesi gereken hizmet gelmedi.
Müzik. Xbox'ın müzik sistemi falan mesela. 360'la birlikte, hani 360 da Türkiye'ye yıllar sonra geldi ama gelecekti. Yok.
Hayra yol alalım diyelim, ne diyelim, yeni ekip. Yeni bir şeyleri yapar.
Ya
inşallah.
Bilmiyorum, belki bir şeyler değişir.
Evet.
Belki daha kötü, belki şimdi olanlar da gider. Sistem hizmet olarak. Şimdi olanlar da gider, bilmiyorum. Ama hani Türkiye'de özellikle Xbox'ta o kadar geride yarışı sürdürüyorlar ki.
Öyle.
Hem algı olarak.
Tabii.
Hani hep söylüyoruz ya işte oyun konsoluna PlayStation deniyorsa bu bir başarıdır. Değil eskiden mi? De Atari denildiği gibi. Bu çok büyük bir başarı. Şey bir olaydır Murat. Hani bugün God of War 3 çıktı. Yıllar önce hatırlarsan o zincirli kuyuda mı ne bilmem kaç katlı binaya God of War skin'i giydirildi.
Evet.
Ben onu gördüğümde böyle aa diye ağzım bir karış açık kalmıştım çünkü Türkiye'de böyle bir şey görmedik. Hiç hani Master Chief görebildin mi hiç öyle bir yerde?
Hayır.
Forza göremedin. Göreceğin de yok. Ama olmuyor tabii ki.
Olmuyor.
Yani bu şey çok Xbox meraklısına bir cihaz olarak kalıyor. Meraklısı da zaten benim gibi. Yok account'unu Amerika'dan alıyor. Bilmem ne kartını filanca web sitesinden ön ödemeli kart alıyor. Puanını öyle yüklüyor falan filan. Senin elinden kaçmış oluyor.
Doğru.
Bakalım artık rekabet etmek niyetleri varsa onlar bizden iyi düşünüyordur. Onların uzmanları var. Şeyleri var, danışmanları
doğru,
var.
Doğru.
Bizden iyi düşünüyorlardır.
Gram Games yatırım almış. Gram Games ne?
Gram Games'in biz oyununu incelemiştik. Yerli bir oyun firması.
Evet.
Değil mi? Biz onların...
Tabii Onon işte evet. Abi.
Onon.
Evet.
Ya Onon'un başarısı da aslında biraz anlatılıyor bu yazıda verdiğimiz doğru bağlantıda da.
Evet.
Biraz nasıl yapıldığı falan. Hani arkasından da yatırım aldığı da söyleniyor ama... Yani 25 milyon indirme falan çok iyi rakamlar.
Ya onun hakikaten güzel bir oyun. Ha şey değilmiş, biz onu incelediğimizde çok farkına varmamıştık. Çok özgün değilmiş. Konsept zaten hani
evet
varmış ama sunumu güzel. Yani bir şeyi ben var olan oynadım bir şeyi çok daha erişilebilir şekilde sunmuşlar. Bravo. Hani onunla en büyük başarılarından biri de onun sesleridir.
Evet. Görselleri de hoş canım. Böyle tatlı bir yumuşak bir görüntüsü
biraz
var.
Biraz şey yani eleştirisi var. Reklam gösteriyor. O ücretsiz bir oyun.
Reklam
gösteriyor. Biraz reklam agresif hani reklam evet gösterişi.
Ama gelirlerinin %99'unu işte o reklamdan kazanıyorlarmış.
Kimse almıyor. İstersen reklamları kaldırma var i̇şte tabii ama %1'miş. İşte biraz da galiba o reklam sisteminden dolayı mıdır nedir? Hakikaten iki boyutlu bir bulmaca oyunu olmasına rağmen bakıyorsun telefon bayağı bir ısınıyor.
Doğru evet.
Pil tüketimi buna göre artıyor. Ama başarıdır. Bravo. Yurt dışından değil mi?
1.1 milyon dolar.
Evet. Para toplamayı, yatırım almayı başarmışlar.
Çok iyi.
Ve şey diyor hani Two Tones diye bir de şey yapmışlar. Bir yapısı daha var. Bu da lokal oyun geliştiricilerine, Türkiye'deki geliştiricilere yardım edecekmiş. Yani o parayı da hani oturup yemiyor. Adam bunun hani Türkiye'de ihtiyacı olanları da belki yeni yeni oyunların gelişmesi için de kullanacak
bir kısmını. Onu 5 kişilik bir ekiple geliştirmişler. Şu anda firma 25 kişiye ulaşmış.
Çok iyi. Yani güzel gelişmeler. Bu hakikaten başarı. Hakikaten başarı. Milyon dolar.
Ya 2012 yılında kurulmuş firma bu arada. Yani çok kısa bir sürede.
Ve tek oyun.
Ya doğru işte bir şey yakaladığın zaman bir anda alıp başına gidebiliyorsun. Aynı şey yani zamanla konuşmuştuk. Angry Birds de firma öncesinde bir sürü oyun denemiş. Tutturamamış. Evet. Angry Birds tuttu aldı başına gitti yani.
50. mi 60. mı ne deneme Angry Birds. Yani Rovio'nun.
Hani aklında oyun geliştirmek olan arkadaşlar şeyi düşünsünler. Hani böyle ilk seferinde doğruyu bulacağım diye bir şey yok.
Tabii.
Bazen hiç aklına gelmeyen olmadık
tabii,
bir yerde.
Şeye de hazırlanacaksın. Başarısızlığa da hazır olacaksın.
Tabii.
Bazen olmayacak.
Bazen de şans yardım ediyor işte. Neydi şu Flappy Bird? Hiçbir şey tabii. olmayan bir oyun bir anda.
Ama işte Flappy Bird'ün bile arkasında bayağı bir kafa var. Adam tabii. Ne diyor? İnsanlar diyor otobüste, metroda tek elle işte askıya tutunuyorlar. Bir elleri boş, tek elle oynansın istedim diyor falan. Hani bir şey kafa yorulmuş. Bu çıkmış.
Bir yandan da abi bu VentureBeat sitesinden aldığım işte exclusive haber. Şu haberi niye Türkiye'den duymadım? O da ayrı bir tuhaflık.
Evet.
Adam özel haber yapmış resimleriyle, fotoğrafıyla, röportajıyla.
Belki yani yatırımcılarla falan alakalı bir şeydir bu ama bu sonuçta güzel bir şey.
Tabii.
Tebrik etmiş olalım Gram Games'i.
Evet.
Biz de oyunları, biz de desteğimizi verdik. Onu TeknoSeyir'de yer vermiştik.
Vallahi ben
değil
o,
mi?
Evet verdik.
Ben oynuyorum.
Ben hala oynuyorum.
Evet. Artık ben o %1'in içindeyim. Yani parasını verdim, reklamları kapattım.
Güzel.
Ben 99'un içindeyim. İzliyorum.
Onun her platformda var. Gayet güzel. Bu arada niye hani 1010 değil? Bu hakikaten biz şeyde de Crystal Pixel'de de adaydı. Orada öğrendik. 10-10 bunun adı. 1010 değil.
Evet.
10'a 10 bir alanda oynuyorsun.
Doğru.
Hala denememiş falan duymamış arkadaş varsa da nadirdir ama denesinler. Hemen her mobil platformda var.
Bağımlılık yaratır, ona dikkat etsinler. Bir de metroda oynayabilirsin. İnternet bağlantısı olmasa da oynayabileceğin bir oyun.
Tabii.
Gelelim haftanın oyun haberine. Batman Arkham Knight PC sürümü senenin rezaleti oldu zannedersem.
Vallahi daha neler göreceğiz bilmiyorum.
Tabii daha başlangıç.
Her yeni rezalet bir öncekinden daha büyük oluyor. Çünkü bu şey değil. İlk kez tabii karşılaşmıyoruz. Canım. Geçen senelerde Kolonial, de
Manisler, şunlar,
neler gördük.
Geçen yılki Assassin's Creed'de ama galiba.
Assassin's Creed'di.
Evet.
Arada bir Battlefield 4 yaşandı biliyor. Geçen sene değil de daha da önce herhalde. O geçen sene düzeldi.
Düzeldi.
Ama ondan önce çıktığında felaketti.
Çıktığında kötüydü.
Ama ya işte hani Paranla Rezil Olma
tam
dizisi bölüm bilmem kaç.
Önce iadeler başladı Steam'de.
Tabii Steam'de Allah'tan iade var.
Kaldırdılar artık baktılar
şimdi
olacak gibi değil.
Şimdi zaten ilk kez şey gördük. Bu hani hiç bilmeyenler için bir kere bir toparlayalım. Batman, yeni Batman oyununun PC sürümü oynanamayacak kadar çok sorundu.
Doğru.
Bu nedenle de satışı durduruldu. Şimdi oynanamayacak kadar sorunlu oyunu ilk kez görmüyoruz.
Evet.
Piyasaya çıkmış ama satılıp da oynanamayan oyunu ilk kez görmüyoruz ama satışının durdurulduğunu ilk kez görüyoruz. Burada da deniyor ki bu Steam'in para iadesi sistemini başlatmasının etkisi satışın durması. Yoksa diyorlar sat güzel güzel satmaya devam edeceklerdi bozuk malı. Ama artık oldukça kolay bir şekilde para iadesi talep edilebildiği için her şey daha da karışmasın deyip durdurdular.
Evet ben de hani sen dedin ya biraz daha bilgi vereyim. Bu oyunun şimdi konsol oynayanlar ya yok biz güzel güzel oynuyoruz diyeceklerdi. Evet. Evet PC sürümünde sorun var çünkü önce şöyle başladı bu olay biliyorsunuz bu Nvidia'nın bir oyun paketine dahil, Gameworks'üne dahil. Dendi ki ya Gameworks çalışmıyor. Sonra bir baktılar Gameworks'ı kapatıyorsun yine çalışmıyor
yani
adam gibi.
Yani Nvidia'cılar da mutlu değil.
Evet AMD'ciler de mutlu değil. Sonrasında şöyle işte herkes işte ayar mayar yapmaya çalıştı. Herkes bir dedikodu bilmem ne öyle böyle derken oyunu kimse düzgün hale getiremedi.
İni dosyası.
Evet ini dosyası. Şey 30 FPS'ye kilitlenmiş. Bir de öyle bir şey var. Maksimum FPS'si falan. Sonra şey ortaya çıktı. Adamlar bunu PC sürümünü outsource etmişler. Hep bak bütün bu felaketlerde genelde altından bu çıkıyor. oyunun kendi yapımcısı konsolla uğraşırken PC'ye de sen yap diye bir ekibe veriyor. Bu Colonial Marines'te de aynısı olmuştu ve olmuyor.
Şimdi bu Batman serisini Rocksteady diye bir firma yapıyor.
Evet.
Ve ha arada şimdi 1 ile 2'yi Rocksteady yaptı. Ve çok başarılıydı. Yani bunlar harika oyunlar.
Öyle.
Ve böyle bir kronik sorun falan da duymadık.
Yok.
Origins'i 3. oyun yanılmıyorsam Warner Bros. Kendisi bir şeyler yaptı. O da çok sorunsuz değildi. Hatta oyunu bitirmeyi engelleyen bazı sorunları falan vardı. Onlar düzeltildi ama yani bu şekilde bir skandala dönüşmedi. Ama biz şey demiştik. Yani niye Rocksteady'den aldılar da ona verdiler demiştik. Hatta hatırlarsan bu Arkham Knight'ı Rocksteady yapacak yine diye duyurulduğunda biz bunu herhalde haber de yapmıştık.
Evet.
Ya da kendi kendimize sevinmiştik. Tam hatırlamıyorum ama sevindiğimizi hatırlıyorum.
Evet.
Burada şimdi büyük bir yani sürpriz oldu ya da soğuk bir duş oldu. Rocksteady'den biz yine bir Asylum'daki falan gibi süper bir şey beklerken bu sorunlarla karşılaşmak. PC sürümünü Iron Galaxy diye bir daha nispeten küçük bir firmaya vermişler.
Vermişler de hiç mi kontrol etmemişler?
Ha işte o var.
Bugün ya hadi bile, verdin onu anladık.
Hani oyunun o yapımcılar credits bölümüne girsen yarım saat boyunca ekrandan adam geçiyor. Şey var QA kalite kontrol bölümü. Hmm. 100 tane adamın adı geçiyor. Oyun çalışmıyor kardeşim. Evet. Hani şey değil ki 15. level'da filanca yerdeki doğru. Araba gitmiyor değil ki. Oyun çalışmıyor. Çalışsa da oynanacak gibi çalışmıyor.
Bir şey daha var. Mesela Nvidia hep ne der? Gameworks sadece bir logo değil. Biz oraya mühendislerimizi yolluyoruz. Evet. Beraber yapıyoruz. Hani kimi yolladın?
Bu orada bir şey yok. Şey diyorlar firma. Nvidia'nın ekibi geldi diyorlar. Beraber yani, çalıştık diyorlar.
Evet, onlar da kontrol etmediler o zaman.
Hani yani ortaya sonuçta çıkan bu sonucu. Nasıl piyasaya çıktı bu evet. Şekliyle? Hani oynanamayacak, çalışmıyor demeyelim de oynanamayacak haliyle nasıl piyasaya çıktı? Ha şimdi şu var tabii, bazı firmalar, biz bunu geçmişte de gördük. Bitmemiş oyunu para bitiyor. Ya da hani yapımcının parası bitiyor ya da yapımcı daha fazla para harcamak istemiyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir oyunun yapılması için, bir filmin çekilmesi için, bir müzik albümünün yapılması için parası olan birinin gelip hani tamam siz işte oturun, alın maaşınızı, o müziği yapın, bu filmi çekin, bu oyunu yapın demesi gerekiyor. Yapımcı denen adam bu. Bunun olması gerekiyor ki o iş üretilebilsin. Çünkü önce yapacaksın, sonra satacaksın. İşte bazen yapımcı diyor ki yeter para harcadığınız, ben diyor artık sizden umudu kestim. Ne kadar ne yaptıysanız onu satın diyor. Bitmemiş şeyler ortaya çıkıyor. Bu genelde böyle simülasyonlarda falan olur. Çünkü onların geliştirmesi çok aşırı sürer. Satış beklentisi de düşüktür. Onlar öyle bir de hani hep meraklısı alır ya onları.
Evet.
Yani nasıl olsa işte yamasını çeker diye. Bitmemiş şeyler, pişmemiş yemekler satılıyor. Öyle bir şey mi oldu? Nasıl oldu bilmiyorum. Ha, ama tek bildiğimiz bir şey var. Bu oyun herhalde Türkiye'de kaç? 200 lira falan mıdır?
O şey konsol tarafı öyledir de.
Yani bu sonuçta bağımsız bir geliştiricinin yaptığı 10 dolarlık oyun falan değil. Hani full price denen tam oyun fiyatıyla satılan bir oyun. Sen bunu satın alıyorsun. Paranı güzel güzel tıkır tıkır ödüyorsun. Aldığın şey bozuk.
Neyse ki iade edebiliyorsun.
Peynir aldın bozuk.
Kime teşekkür edelim. Böyle
şimdi öyle bir şey çıktı ama herkes Steam'den, hani bu oyunun tek satış kanalı Steam mi? Kutulusu falan da vardır tabii ki.
Muhtemelen
herhalde.
Vardır.
Belki Play Store falan da satmıştır. E yani niye böyle şeyler oluyor ya?
Bir yandan hani fiyatına bakayım dedim de şeyden, Play Store'dan kaldırıldı tabii.
Oradan da satıştan kaldırılmış tabii.
Ya sonuçta bu paranı verip aldığın bir şeyin kusurlu çıkmaması lazım. Ya var mı disk alıyorsun? Çalışmıyor diye
ya
bir şey var mı?
Ya da gecikecekse mesela şu GTA'da olduğu gibi kardeşim 3 ay sonra yapacağız. Şimdi ne zaman çıkacağı belli mi? Sonbahar falan diyorlar.
Şeye Macintosh yani Mac Linux'a falan sonbaharda çıkacak diye not düşmüşler. Ama bu sürüm sonbahara kadar beklemez artık. İnsanlar delirdi. Çünkü şöyle, bu çok güzel bir oyun. Çok büyük bir oyun. Ya bir sürü insan da para iadesi falan derdinde değil. Bu oyunu oynamak istiyor adam. Evet. Ya parayı zaten gözden çıkarmış. Tabii. Adam oyunu oynamak istiyor. O adamları sonbahara kadar bekletirsen orayı yıkarlar.
Sonbaharlarda da hani güzel oyunlar da geliyor sıradan.
Tabii bir sürü oyun çıkacak.
Bir de o var yani.
Herhalde önümüzdeki haftalarda yoğun bir güncelleme yama süreci, dev dev yamalarla
15 GB diyorsun.
Oyun adam edilmeye çalışılacak. Yazık oldu, bu önemli bir oyun.
Evet.
İnsanlar hani o videoları falan ne kadar heyecanla paylaşıyorlardı.
Ama yani, güzeldi zaten. Bir yandan da dediğin gibi ilk oyunları falan çok güzel.
Oyunu mis gibi oynayan konsolcular var.
Tabii.
Ha, onlar da işte sabit platform olmanın avantajını mı kullanıyorlar diyelim. Ne diyelim, adam onlar mutlu.
Evet.
Onlar mutlu.
GTA'yı derken oynadılar. Bu konsol işinde hep böyle karışık duygular içindeyim ya. Bazen bu Steam indirimleri bilmem ne falan çok keyfini getiriyor insanın. Bazen de böyle eline patlıyor.
Ya tabii ki geliştirici tarafına bakıyorsun. Ya bir uygulama geliştirici için tek bir hani 3D geliştiricisi, program oyun geliştiricisi için tek bir ekran kartına yapmakla her ekran kartına yapmak arasında öyle bir uçurum var ki. Yani konsoldaki adam tek bir ekran kartı için program, tek bir bilgisayar için yazıyor o programı.
Evet.
Hep aynı bilgisayar, herkes de aynı. Ama PC'deysen bugün tek çekirdekli işlemcisi olan adamı da dikkate alacaksın. 8 çekirdekli işlemcisi olan adamı da dikkate alacaksın.
Doğru.
Hani tamam, tek çekirdekliyi desteklemeyen oyun da var tabii ki ama hani şey için, durumu anlatmak için yapıyorum.
Tabii.
Önünde bu işlemciyle işte 20 çeşit işlemci çarpı 50 çeşit ekran kartı, hepsinin kombinasyonu. 2 GB, 4 GB, 32 GB belleği olan sayısız makine.
Kiminde onboard SSD kartı, kiminde harici
kiminde SSD kartı. Kiminde SSD, kiminde mekanik disk falan filan. Böyle bir ortama hepsinde çalışacak bir şey yapmaya çalışıyorsun. Olmuyor tabii, bazen böyle felakete dönüşüyor.
Evet.
Diğer taraftan ekran kartı üreticilerinin bitmek bilmez driver sorunları. Ha, ama burada tabii şunu da boş geçmeyelim. Ben her zaman bu olaylarda basını da suçluyorum. Çıkmamış oyunlara ödül vermek diye bir hastalık peydah oldu son yıllarda. Bakıyorsun böyle büyük oyunlar, iddialı oyunlar, oyun piyasaya çıkmadan filanca fuarda gösterilen 3 dakikalık videosuyla ödül veriliyor işte. Best of show bilmem ne. Hani best of show işte ne oldu? Battlefield 4 özellikle 80 tane mi 100 tane mi ne ödül almıştı daha çıkmadan. Çıktı, gördük. Sunucu çöküyor. Yani hayatımızda böyle bir şey görmemiştik. Oyun tamam, senin makinen de çökebilir ama sunucu çöküyordu. O ödülleri verenlerin bir oturup düşünmeleri lazım bence.
Öyle. Kesinlikle.
Ha, bir de isterseniz ama şuna da değinelim. Kendimize batırdık çuvaldızı. Ama bir de iğneyi de tüketiciye batıralım.
Batır,
şu
batır.
Pre-order hastalığı.
Hmm.
Ya çıkmamış, bitmemiş bir şeye. Ya ben bir tencere getiriyorum. Diyorum ki içinde ben bunun içinde süper yemek yapacağım diyorum. Sen hemen parayı bana basıyorsun. Ya ne yapamayacağım belki. Belki yakacağım altını. Rezil
i̇şte
olacağım.
Orada biraz indirim yaktılar. Falan oluyor herhalde. Veya işte
indirim olmuyor.
Ya ama veya bir şey veriyor. Olur. Ekstra bir şeyler
işte
veriyor.
İşte ne oluyor? Batman'in yanına işte Catwoman'ı veririm diyor.
Evet. Ha. DLC veriyor.
Fakat bunların hiçbiri bunu, yani oyunu %100 değiştirecek şeyi bu şekilde veremeyeceği için bunların hepsi cici bici.
Tabii tabii.
İşte filanca silahı, normalde olmayan filanca silahı veririm sana. Altın tabanca vereceğim falan filan. Ya yani bunların hepsini geçebilirsin.
Doğru.
Hadi ya olmasın diyebilirsin. Çünkü oyunu değiştiremez. Pre-order yapana farklı bir deneyim sunamaz. Bizim de bu şeye düşmememiz gerekiyor. Çünkü şey değil bu. Bir Collector's Edition falan özel sürüm olsa adetlidir. Ya kalmayacak bana dersin. Ya artık oyunları Steam'den indiriyorsun. Bunun adedi yok. 100 milyar kişi istese 100 milyar tane indirir.
Ben en son pre-order'ı niçin yapmıştım, ön siparişi? Battlefield 3'te falan yapmıştım. Çünkü 4'te de yaptım mı hatırlamıyorum. Beta şeyi veriyordu bana, hakkı veriyordu. Önce oynuyordun. Hiç olmazsa önceden bir haberini yapabiliyordun. Beta incelemesi
yani,
çıkarabiliyordun.
Yani işte bir parmak bal çalıyor. Ben hiçbir şey pre-order yapmadım. Ya çok değerli bir şey olsa, bir işte figür
fiziksel bir şey, daha sonra alınamayacak bir şey olsa ya da oyunu değiştirecek bir şey olsa oturur düşünürsün ama
yok.
Ne bileyim
bu
işte
olaylar benim, abi ön siparişi bitirecek olaylar. Ha,
benim sevdiğim işte Forza otomobil yarışı serisi ne yapıyor? Otomobil veriyor. Sonra o otomobili satmıyor. Şeyde hani ama ya o otomobil zaten oyunda var. Aslında onun skinini boyama düzenini veriyor. Ya olmasın. İçinden de oynuyorum zaten. Direksiyonunu, arabanın nasıl gözüktüğünü görmüyorum zaten. Dışarıda bir Shell yastığı olacak, BP yastığı olacak. O yüzden bilmiyorum. Ben dediğim gibi bu meselede bir sürü suçlu var. Parasını verip de aldığı şeyi oynamak isteyen adam bir günahı yok. Ha, ama pre-order'a pek gerek yok. Bence birazcık da bu şeyleri pre-order merakı ha, basın gazlıyor. İnsanlar pre-order'ı basıyor. Yapacak, söyleyecek bir şey yok. Doğru. Doğru. Ama kıralım bu çarkı.
Evet.
Project çıkınca alalım.
Çıkınca alalım. Çıkınca al kampanyası başlatalım. Project Cars 2 duyuruldu.
Yani daha biri biz incelemedik ya.
Daha bir soğumadı diye.
Birini daha incelemedik. Biz daha yeni çıktı yani. Bir ay falan oldu ama yeni çıktı. İki duyuruldu. Bu sefer off-road falan da var. Project Cars çünkü çok çeşitli otomobiller var. Hani open wheel denen bu formula tarzı arabalardan. Normal işte binek arabalarına kadar değişik otomobiller vardı. Ama hep pist yarışıydı. Şimdi pistten çıkıyoruz.
Evet.
Rally tarzı yarış da var.
Ama zamanı falan belli değil herhalde değil mi? Duyuruldu sadece.
Valla birin ne kadar uzun süre sürdüğünü düşünürsek iki de herhalde şey tabii şey yapılacak. Yine insanlardan para toplayacak. Bir para toplayacak. Bu yakın zamanda çıkmaz.
Bu arada Levent abi sen az önce Forza dedin. Forza 6 özel Xbox One versiyonu çıkıyormuş.
Ya orada şey yapıyorlar işte cihazın kendisi de hani üzerine cihazı modifiye ediyorlar. Evet. Onun Master Chief Edition'ları falan da var ya. O özel bir cihaz oluyor. Ondan sonra koleksiyoncuların bayağı ilgisini görüyor.
Şey falan varmış konsoldan diski çıkarırken çıkan sesleri motor açma kapama falan sesleriyle değiştirmişler.
Onun Star Wars'lusu falan da vardı yani R2-D2 sesleri falan. Microsoft'un klasik güncelleme şeyi. Hmm. Güncelleme diyorum pardon. Özelleştirme yöntemi o sesleri falan yapmak.
Evet.
Forza 6 duyuruldu. O yüzden tabii sıcak yani tutuyorlar onu da böyle gündemde tutmak için.
Evet. People Can Fly Epic'ten ayrılarak özgürlüğünü ilan etmiş.
Bu Polonyalı bir geliştirici.
Epic Games almış onları.
PC'de Painkiller bence çok güzel bir oyundu.
Evet.
Sürpriz bir oyundu. Hani bir sıfırdan çıkan bir oyundu öyle daha öncesi şey olmayan. People Can Fly diye bir firmadan çıkan bir sürprizdi. Daha sonra onlar Epic'in çatısı altına girdiler. Gears of War'la uğraşmaya başladılar. Bulletstorm'u yaptılar. Onu çok severek oynamıştım. Ama Epic'le birlikte bizde incelemesi vardır. Judgment. Gears of War Judgment'ı yapmışlardı. Judgment Day miydi? Judgment'tı mıydı? Onu yapmışlardı. Ama tabii birazcık orada hani onlara büyük abilere iş veriyordu. Yapıyorlardı. Birazcık yaratıcılıklarını, özgünlüklerini kaybetmeye başlamışlardı. Şimdi yine özgürlüklerini kavuşmuşlar. Epic'ten ayrılmışlar ama yine işbirliği içinde kalacaklar. Kendilerinden istenen bir şey şu Bulletstorm güzel bir oyundu. İkincisi falan çıkmamıştı. Onun haklarını da Epic'ten almışlar. Hani onun üzerinde uğraşabilecekler.
Güzel.
Güzel o değişik bir oyundu. Böyle bir kırbaç mı diyeyim? Hani bağlayıp da kendine çekme mekaniği vardı. Evet, objeleri falan tabii. Adamları. Onunla çeşitli başka oyunlarda olmayan numaralar yapabiliyordun. Düzgün de çalışan bir oyundu. Bakalım şimdi tekrar edecekler mi?
Evet. Haberlerim bu kadar. Bir şeyler diyor musunuz?
Valla ne bak, diyelim? Bir izleyicimiz bize bir şey haber göndermiş. Star Wars Battlefront sistem gereksinimle şeye beta testine girmiyormuş da galiba alfa, hatta alfa, kapalı alfa testinde 64 bit işletim sistemi zorunlu diyor.
E artık o,
evet o öyle.
Bir iki oyunda daha öyle oldu. 64 bit yeni Windows alacaklar. Bence 64 bit.
Zaten hani artık eski tip işlemci kalmadı değil mi?
E tabi 64 bit desteklemeyen işlemci çarşıda yoktur.
Zaten 32 bit Windows'dan yani, alasın ki.
Şeyler de, bellekler de 4 GB'a artık çok doğru, rahat artık geçiyor.
Geçiyorlar.
Mutlaka
6 GB bellek istiyormuş.
İster.
Zaten işte 64 bit demek o da.
Evet.
Yeni hı, alacak olanlar mutlaka 64 bit.
Merakla beklediğiniz oyunlardan.
Evet. Kapatayım o zaman.
Bu haftalık böyle gözüküyor.
Evet. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.